Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdo Eza.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Samsung Galaxy Note 3'ü inceleyeceğiz. Galaxy Note serisi belki de Android camiasında, hatta Android camiasıyla sınır tutmamak lazım bunu, cep telefonu kısmında yeni bir çığır açtı.
Açıkçası benim Samsung tarafında hani Samsung'un en başarılı bulduğum yanı Galaxy ailesi. Neden dersen, Galaxy ailesi içerisine bakıldığında farklı segmentlerde farklı ürünler var. Bunlar arasında Note'un özel bir yeri var. Çünkü hani bundan 2 sene önce birinci nesil Note lanse edildiği zaman 5 inçin üzerinde ekrana sahip akıllı telefonları biz düşünemiyorduk ya da piyasada daha önce örneklerini görmemiştik.
Kimse kullanmaz, kimse taşımaz diyorduk ayrıca.
Kaldı ki hani 4.3 inç ya da biraz daha üstündeki ekran büyüklüklerine bile bazı üreticiler biraz böyle mesafeli yaklaşıyorlar. Hani kullanıcılar bunu kabul eder mi etmez mi diye. Sonra bir gördük ki Samsung Note 1, Note 2 derken Note 3 piyasaya sürdü ve Note 3'e kadar gelen süre zarfında Note 1 ve Note 2'nin milyonlarca adet sattığını gördük. Kaldı ki zaten bu başarıdan sonra işte gerek Sony olsun, gerek Huawei olsun, gerek HTC olsun pek çok firma da zaten bu akımı takip etti ve Galaxy Note ailesine rakip ürünlerini piyasaya sürdüler.
Şimdi Note ailesinin şöyle bir sıkıntısı var. Bir ön yargıyla yaklaşıyor. Herkes ilk başta Note 1'e de biz öyle yaklaştık. Note 2'ye de ister istemez. Kullanıncaya kadar bu cihazın hep çok büyük, çok taşınamaz olduğunu düşünüyorsunuz. Kullanmaya başladıktan sonra da Note serisini zaten videonun ilerleyen zamanlarda karşılaştırmalarda göreceksiniz. Diğer cep telefonları bu sefer sanki olması gerekenden daha küçükmüş gibi geliyor insanın gözüne. Enteresan bir durum bu.
Büyük ekranlarla ilgili genelde en büyük problemlerden bir tanesi de o. Zamanla insan hani göz alışıyor daha büyük ekranda ve sonrasında daha küçük ekranlı telefonuna geçiş yaptığınız zaman ki hani şimdi Note 3'ten bahsedeceğiz. 5.7 inç. Hani 3 gün 5 gün Note 3'ü kullandıktan sonra Galaxy S4'e döndüğümüzde 5 inç elinize küçük gelmeye başlıyor.
5 inç o da yani.
5 inç ki o da büyük bir ekran sayılır kendi kategorisinde. Hani bakıldığı zaman İnsanlar hep daha büyüğe alışmaya başlıyorlar. Burada aslında insanların sadece akıllarına kalan soru işareti şu. Acaba o telefon elde büyük kalır mı kalmaz mı? Ama bu da zaten zamanla insanların alışıp üstesinden geldiği bir konu.
Evet. Şimdi hemen dilerseniz bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. Teknik özellik tablosunda hani birçok teknik özellik tablosu yayınladık bugüne kadar. Her incelemede var ama. Herhalde bir telefonda bu kadar özelliğin bir arada olduğunda çok ender görüyoruz herhalde.
Benim en çok teknik özellik tablosunun hızlıca geçmek istediğim telefon bu oldu. Çünkü hani tek tek hepsini söylersek
bitmez.
2 saat video çekeceğiz. Bu saatin teknik özellikleri konuşuyor oluruz. Zaten Samsung tarafında hani Galaxy ailesi donanım anlamında çoğu zaman sınıfın standartlarını belirleyen telefon oldu. Hani çok böyle ince nüans farkı yaratabilecek farkları hep Galaxy ailesini diğer telefonlardan ayırt eden unsurlar olmuştu. Şimdi Galaxy Note 3'e bakıyoruz. İşlemcisine vesaire zaten değinmeye bile gerek yok ama en basitinden fark yaratan bir unsur olarak bu telefonun USB 3.0 desteği var. Yani USB 3.0 kablo takabiliyorsunuz bu telefona ki hani bu çok hakikaten önemli ve yenilikçi bir detay.
Evet, orada öne çıkan detaylarda Full HD 5.7 inç ekranı söyleyebiliriz. 168 gram gibi. Böylesi bir telefonda uçuk bir hafiflikten bahsediyoruz. Gerçekten daha küçük ekran, daha ağır telefonlar şu an piyasada varlar.
Burada da yine aslında Samsung'a hani yiğit öldür hakkını ver şeklinde bir gönderme yapıp tebrik edebiliriz. Çünkü hem Galaxy S4'te hem de Galaxy Note 3'te Samsung fiziksel yapıyı büyütmeden bir önceki modele göre daha büyük telefon sunmayı başardı. İşte bakıldığı zaman Galaxy Note 3, Note 2'den daha büyük bir ekrana sahip, Note 2'den daha fazla donanıma sahip ama kaldı ki Note 2'den daha ince ve daha hafif bir kasası var.
Full HD ekranı 32 GB 64 GB olarak değişen Dali hafızası yanında microSD kart slotuna 64 GB SD kart takabiliyor oluşumuz. 3200 mAh'lik değiştirilebilir bataryası. Bunu da altını çizmek lazım. Aynen. Hani eğer size az gelirse yedek bataryayla kapasiteyi de arttırabiliyorsunuz. İşte GPS'di, GLONASS'dı, Bluetooth 4.0'dı, Wi-Fi erişim teknolojileriydi. Daha ötesinde yine spor aletleriyle özel olarak iletişim sağlayan farklı iletişim teknolojilerine destek vermesi, elle komut, göz takibi, kafa hareketi takibi, kalem, her
gerekli
şey var.
Gereksiz ne varsa her şey var.
Evet, o yüzden bu cihazın teknik özellik tablosunun çok fazla üstüne durmayalım çünkü çok uzayacak burada video. Hı hı. Zaten teknik özellikleri Samsung'un sitesinden de net bir şekilde görebilirsiniz. Bu telefonda teknik özellik tablosunu kaldırdıktan sonra ekrandan bir şeyden söz edebiliriz. Bu cihazın Snapdragon 800'lü ve Exynos işlemcili olmak üzere iki farklı modeli mevcut. Birçok insanın kafasını bu karıştırıyor. Performans olarak farkını sorarsanız Exynos 5420 yani bu cihazın içerisindeki işlemci ve genel olarak baktığımızda Mali T628 GPU'dan oluşan birlikteliğin Snapdragon 800'deki Adreno 330 ile beraber benzer bir performans gösterdiğini
aşağı
net bir şekilde söylüyoruz. Aşağı kalır yönü yok yani bu tarafta. 8 çekirdekli olarak geçiyor Exynos. Yalnız 8 çekirdeğin aynı anda aktif olduğunu görmüyoruz. Sadece 4 çekirdek aynı anda aktif olabiliyor. Burada güç tasarrufundan dolayı farklı bir özelleştirmeye gidilmiş. Ama Qualcomm'la Exynos'u en ayıran, en bariz fark ise Qualcomm'lu model 4K video çekebiliyorken ne yazık ki Exynos modelli sadece Full HD video çekebiliyoruz. Tabi Qualcomm'lu model Full HD'de 60 kare saniye çekebiliyor. Hı hı. Öyle bir özelliği var yine ekstra olarak. Ama bunun haricinde cep telefonunu gönül rahatlığıyla Türkiye'den satın alabilirsiniz. Çünkü ya 4K videoyu çektikten sonra da zaten nerede izleyeceğiz çok da fazla yer kaplıyor. Hani çekmek iyi olurdu, keşke çekebilseydik. Keşke bu telefonun Qualcomm'lu versiyonu Türkiye'den seçme şansı bulabilseydik ama Exynos'lu model de gerçekten mide bulandıracak bir telefon değil. Zaten hızlı çalışıyor ve ekstra olarak Full HD'de kaliteli video çekebiliyor.
Tabii ben şunu söylemek istiyorum. Hani YouTube'da Galaxy Note 3'ün Snapdragon 800'lü versiyonuyla çekilmiş 4K videoları görünce keşke bu telefon Türkiye'de olsaydı dedim açıkçası ama pek çok kullanıcı için bu bir eksiklik değil. Burada aslında hani bazı kullanıcılar merak edebilirler. Hani Exynos işlemcisine baktığımız zaman Samsung 8 çekirdek diyor. İşte Qualcomm'a baktığımız zaman Snapdragon 800 var. Peki neden Exynos hani 4K video çekemiyor diye bir soru işareti akıllara gelebilir. Şimdi bu işlemcilerin içerisinde farklı iş yüklerinden ve görevlerinden sorumlu motorlar var. Motor parçacıkları var diyelim biz bunlar. Qualcomm'un sahip olduğu bu video işleme ve çözümleme motoru 4K videoları işleyebilecek, analiz edebilecek bir mimariye sahip. Exynos tarafına bakıldığı zaman ise böyle bir durum söz konusu değil. Muhtemelen Samsung'un bir sonraki jenerasyon Note ve Galaxy S modelinde hem 64 bit işlemci güncellemesi hem de 4K video desteği gelecektir. Ancak şu an için böyle bir fark söz konusu Qualcomm lehine bakıldığı zaman. Bir de 8 çekirdek olayı var Mesut, sen az önce bahsettin. Şu anda ARM'ın Big Little ya da Little Big, bunu çoğu kişi terminolojik olarak karıştırabiliyor. 4 artı 4 yapıda. Yani 4 çekirdek enerji verimliliği için kullanılıyor. Cortex A7 4 çekirdekle Cortex A5 olarak performans anlamında kullanılıyor. Bu arada Samsung'un bir yazılım güncellemesiyle belli koşullarda anlık olarak 8 çekirdeğin hepsini birden çalıştırabileceği söylendi ki muhtemelen uygulamaların ilk başlangıç anlarında devreye girecektir bu özellik. Fakat daha sonrasında Samsung'a yakın kaynaklar dediler ki bu jenerasyonda biz bunu vermeyeceğiz. Çünkü telefon hakikaten 8 çekirdeğin aktif olduğu durumlarda ciddi şekilde ısınıyor ki biz bu tasarımı zaten Mobil Dünya Kongresi'nde konuşmuştuk. Isıdan dolayı böyle bir durumu söz konusu olmayacağı söylenmişti. Yine de 4 çekirdek Cortex A5 aktif olduğundan itibariyle performans anlamında telefonun sınırları zorladığını söyleyebiliriz.
Evet, şimdi dilerseniz yavaş yavaş bu canavarı kutusundan çıkartalım. Kutu içine bakalım. Oldukça şık bir kutusu var. Kutu üstünde Türkiye'de de birçok etiket yapıştırılmış. Bunlardan bir tanesi ücretsiz eğitim ki biz Samsung Galaxy Note 3 alanların bu ücretsiz eğitime katılmasını öneriyoruz. Çok fazla özellik var nasıl kullanacağınızı en azından belki ileride kullanmanız muhtemel özelliklerinde nasıl aktif edildiğini burada öğrenmeniz
Samsung
mümkün.
Samsung zaten bir süredir bu eğitim dizilerine devam ediyordu. Samsung belirlediği bazı yerlerde işte 20'şerli 30'larlı gruplar halinde kullanıcılar alıyorlardı. Bu hakikaten önemli. Bütün telefon üreticilerinin aslında yapması gereken bir durum. Çünkü telefonlar artık o kadar zengin özelliklerle donatıldı ki pek çoğunu kullanmadan telefonu değiştirir hale geldi.
Evet.
Bu hakikaten katma değer sağlayan bir ekstra olmuş.
Kutunun arkasında öne çıkan özellikler olarak direkt quad core yani 4 artı 4 yapı ön plana çıkartılmış. Ayrıca Super AMOLED 5.7 inçlik ekrandan bahsediliyor. Full HD video kaydı ve video oynatma yetenekleri burada ön planda, büyük ihtimal Amerika'da 4K video kaydından bahsediliyordur. Hemen 13 megapiksel kamerayı görüyoruz. 2 megapiksel de ön planda var, zaten bunlardan bahsedeceğiz. GLONASS vesaire derken kutu arkasında da gerçekten telefonu alma esnasında kullanıcının ilgisini çekebilecek özellikler ön planda. Kutuyu açar açmaz da bizleri Note 3 karşılıyor. Note 3'le beraber 2 amperlik bir şarj adaptörü sunuluyor ki 3200 mAh'lik batarya olduğu düşünüldüğünde hızlı şarj için 2 amperlik bu tip adaptörler kullanmanız yararınız olacaktır. Ha, USB'ye taktığınızda şarj edemiyor musunuz? Ediyorsunuz.
Ama yavaş.
Ama daha yavaş oluyor tabii. USB 3.0 kablo görüyoruz. USB 3.0 kablo sizi korkutmasın. Aynı porta USB 2.0 micro USB kablosunu da takabiliyorsunuz. Ama tabii ki daha yavaş bir iletişim sağlıyor. Şarj içinde hala eski adaptörleri kullanabilirsiniz. Port her iki uçla da uyumlu çalışıyor. Bu konuda yine bir artı olarak haneye yazabiliriz. Aynı zamanda kalem uçları görüyoruz. S Pen'le beraber kullanabileceğimiz. Bu kalem uçları da yine sökülmesi için gerekli aparatı beraberinde sunmuş Samsung. Kulaklığı görüyoruz. Kulaklık zaten Samsung modellerinde artık orta üstü kalitede sunuluyor. Üstünde birçok buton var. Ses açıp kapatmayı kulaklık üstünden yapabiliyor oluşumuz. Android tarafındaki telefonlarda çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir durum. Aynı zamanda farklı kulak büyüklükleri için yalıtıcı pedler de bulunmakta. Silikon pedlerden istediğinizi kulaklığa takıp kullanabilirsiniz. Evet, telefonu kutusundan çıkarttık. Oldukça hoş görünen bir telefona sahibiz. Çok ince hatlara sahip erdi. Yani hem ince bir telefon hem de çerçevelerin ince olması, üst alt tarafta da yine çok fazla boşluk bırakılmaması telefona bir güzel görünüm kazandırmış. Aslında Galaxy S2'deki çizgilerin sanki yeniden harmanlanmış, yeni teknolojiyle tekrar yorumlanmış hali gibi bir telefon olmuş Note 3'ün genel tasarımı.
Hani içimden bir ses diyor ki sanki Samsung benim beğenilerimi karşılayabilecek bir telefon yapmış gibi. Çünkü Galaxy ailesinde benim şu ana kadar şahsen en çok beğendiğim telefon Galaxy S2 olmuştu tasarım anlamında. Daha böyle dikdörtgenimsi hatlar benim büyük ekranlı telefonlara daha çok yakıştırdığım bir tasarım anlayışıydı. notuşa bakıldığı zaman da Galaxy S4'ten ziyade Galaxy S2'ye benziyor. Hani kaldı ki bizim buradaki beklentimiz hani S4'ün biraz daha büyüğü olur şeklindeydi. Ama tam tersi oldu. Bu telefon S2'ye daha çok benziyor. Galaxy S4'te daha oval, yuvarlakım hatlarıyla Note 2'ye biraz daha benzeyen bir yapıya sahip. Tabii telefon ekranı büyüdüğü için telefonu ince yapmak biraz daha kolay. Çünkü kasa içerisinde hem yarı baskılı devre kartından ve diğer bileşenleri kasanın geneline yaymak daha kolay olduğu için telefonun profili de giderek daha fazla ince bir hal oluyor. Bu telefonda şöyle bir unsur var benim dikkatimi çeken tasarımla ilgili. Yani Samsung bu telefonu olduğundan daha premium gösterebilecek her türlü üretim tekniğini bu telefonda kullanmış.
Evet, şimdi telefonun arkasını çevirdiğimizde arka tarafın bir deri kaplama, suni deri kaplama olduğunu görüyoruz. Yani sanki böyle bir hissiyat var. Halbuki bu yüzey sahte bir yüzey. Tamamen plastik bir kapaktan söz ediyoruz burada. Ama öyle bir işçilik, öyle bir malzeme var ki bu tarafta. Plastik kapak gerçekten bir deriymiş hissiyatı veriyor. Hatta birçok insana ben deri mi plastik mi diye ilettim de deri dediler buna.
Yani bu telefonun
kimse ayırt edemiyor.
Arka kapağı dokunduğunuz zaman bunu plastik demek neredeyse imkansız gibi. Yani malzeme maalesef nasıl bir artık gelişim göstermişlerse.
Görünüş de öyle ama yani genel olarak baktığında şöyle gerçekten bir deri yüzey var burada.
İşte zaten burada ilginç olan nokta da şu, telefonun görünüm olarak böyle en ileri, en yeni nesil baskı teknolojisiyle belki deri görünüm kazandırabiliriz ama hissiyatı da evet. O seviyede yapmış olmalı gerçekten Samsung'un üretim tarafına malzeme mühendisine verdiği önemi gösteriyor.
Şimdi telefonun her yerinde plastik var ama enteresan yorum var şimdi forumlara okuduğumda. Diyorlar ki Samsung ön yüzü metale benzetmiş, metal taklidi. Yanlar arka tarafta kadar. Deri taklidi kullanmış. Yan tarafta çelik bir çerçeve varmış gibi ama aslında hepsi plastik. Sadece bunlar türevlerini taklit ediyorlar ama birebir oldukça iyi bir taklit ediyorlar. Plastik olması da şöyle avantaj sağlıyor. Gerçekten bu telefon alüminyum olsaydı 168 gram ağırlığı tutturamazdı. İşte 200'ün üstüne çıkardı.
Eksi One Max var bu kategoride gösterebileceğimiz. Tabii ekran biraz daha büyük ama işte 217 gramlık bir ağırlığı var. Bu telefonu yan yana getirdiğimiz zaman 50 gram fark ediyor. Yani bakıldığı zaman 50 grama neredeyse hani o aptal diyebileceğimiz 5 sene önceki telefonları alabiliyorsunuz o ağırlık seviyesinde ki burada Samsung'un plastiği kullanmasının avantajı ağırlığa yansımış durumda.
Evet, yine fiziksel home butonundan vazgeçilmemiş. Bence fiziksel home butonu ve geri ve menü tuşları her telefonda olması gereken tuşlar. Hı hı. Kapalıyken bunları görmüyorsunuz. Sadece home butonunu görüyorsunuz. Home butonunu güç butonu olarak kullanabiliyorsunuz. Ama güç butonu da zaten böylesi telefonda ulaşılabilecek en rahat yerde hemen telefon size doğru bakarken sağ köşede yer almakta baş parmağınıza hızlı bir şekilde dokunabiliyorsunuz. Karşı tarafta işaret parmağınızla erişebileceğiniz noktada ise ses açıp kapatma butonları var. Yine ulaşımı kolay rahat yerlerdeler. Üst tarafa baktığımızda burada bir IRDA LED görüyoruz. Bu sayede cep telefonunuzu evinizdeki diğer uzaktan kumandalı cihazları kumanda etmek için kullanabiliyorsunuz. İçerisinde bununla ilgili bir yazılım da geliyor. Burada ekstra gürültü önleyici bir mikrofon konumlandırılmış durumda ve 3.5 mm'lik ses çıkışımızda yine üst tarafta yer alan detaylar arasında. Altı indiğimizde burada mono hoparlörü görüyoruz. Aslında böylesi büyük bir cihazda belki de mono hoparlör erdi. Biraz eksik kalan yanlardan bir tanesi.
Belki de değil, kesinlikle eksik kalan bir detay. Çünkü büyük bir ekranı var. Donanım anlamında işte teknik özellik kısmında hepsini göstermiştik ama 3 GB belli olan bilgisayar gibi bir telefondan bahsediyoruz. Evet. Buna 2 tane hoparlör koyacaksın, stereo hoparlör. Ondan sonra tam bir eğlence merkezine dönüşebilir. Çünkü bu ekranda, böylesine büyük bir ekranda video izlemek büyük keyif. Yani o sesle de pekiştirilebilseymiş eğer çok daha muazzam bir çoklu ortam eğlence cihazı olabilirmiş ama bu açıdan Samsung'u çok fazla eleştirmemek gerekiyor. Zira piyasadaki neredeyse 10 telefonun 9'u zaten monohoparlör geliyor. Orada sadece ayrışan bir firma olarak HTC'yi gösterebiliriz.
Burada konumlanan hoparlörün şöyle bir negatif noktası var. Oyun oynayacağınız zaman telefonu şöyle tuttuğunuzda, kavradığınızda hoparlörü tamamen kapatıyorsunuz. Yani dışarı hiç ses vermiyor neredeyse. Parmağınızı ona göre konumlandırmanız gerekiyor. Bu da rahatsız edici bir durum olmuş. Hoparlörün konumlandırıldığı noktaya mono olması gerçekten Note 3'ün en bariz, en öne çıkan bence eksiklerinden bir tanesi olarak gösterilebilir. Hoparlörün hemen yanında USB 0 portunu görüyoruz. USB 0 portu korkutucu duruyor.
Evet.
Sanki kendi özel kablosu haricinde hiçbir kabloyla kullanamayacakmışız gibi bir görüntü var. Ama gördüğünüz gibi bir küçük bir de büyük bir port görüyorsunuz burada. Yan yana iki tane farklı bölüm mevcut. USB 0 hızından yararlanmak için özel kabloyu taktığınızda bu iki porttan aynı anda bağlantı sağlıyor. Ama USB 2.0 kabloyu buradaki geniş porta takıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Hem şarj edebiliyorsunuz hem bilgi aktarmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da yine öne çıkan özelliklerden
bir tanesi. Hem eski teknoloji var hem yeni teknoloji var. Yani geriye dönük destek de söz konusu. Burada dileyen kullanıcılar var olan kablolarıyla kullanabilir ya da kutudan çıkan USB 3.0 ile veri aktarımızını da ciddi oranda arttırabilirler.
S Pen oldukça güzel bir yere yerleştirilmiş. Hemen hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve görüntüyü de kesinlikle bozmuyor.
Bozmuyor.
Yani hiçbir kabalık yok. Orada bir kalemin gizlendiğini siz aşağıdan bakana kadar anlamıyorsunuz. Bu da yine güzel bir yapı. Arkaya çevirdiğimizde 13 megapiksellik kamera LED flaşı ile beraber bizleri karşılıyor. Zaten Samsung logosu olsun, deri görünümlü bu plastik olsun. Arka tarafın premium bir görünümde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. İnanılmaz güzel bir hissiyatı var. Ve ayrıca bu kapak çiziklere karşı da olabildiğince korumalı. Çizilse de göstermiyor zaten.
Aslında burada çok ilginç bir detay var. Ben de ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi telefonun kapağı açılabiliyor dedik ya. Burada tabii pilin değiştirebiliyor olması çok büyük bir avantaj ama kapağın çıkabiliyor olması tasarımı da aslında güçlendiren bir unsur. Çünkü kapak açılmıyor olsa, yani kasa yekpare olsaydı Samsung alt kısma işte CE sertifikası, bilmem ürün kodları, şunlar bunlar gibi bir sürü yazı ve kod girmek, evet, zorunda doğru, kalacaktı. Şimdi kapak çıktığı için Samsung bunu pilin içerisine koyabiliyor, üstüne yazabiliyor ya da kasanın içerisinde başka bir yere basabiliyor. Dolayısıyla arkadan bakıldığı zaman da görüntü kirliliği yaratabilecek hiçbir yazı ya da logo olmaması tasarımın görünüm anlamında güçlendiren unsurlarından bir tanesi.
Bizim son dönemde en çok eleştirdiğimiz konu bu. Telefonun arkasını bir çeviriyorsunuz. A4 kağıda sanki not almışlar. Alt tarafta bir sürü doğru, sertifika, bir sürü şey numara var. Bu gerçekten görünümü oldukça fazla bozuyor. Çünkü telefonunu göstermeye seven birçok insan var. Aslında böyle bir cihaza sahip olduktan sonra çıkarttığınızda karşı tarafı etkilemek istiyorsunuz ister istemez. Hı hı. Ama altında bir sürü yazı varken de masada çok etkileyici bir şekilde kesinlikle durmadığı bir gerçek konu. Kapağın açılabildiğinden bahsettik. Açar açmaz 3200 mAh'lik de batarya bizleri karşılıyor. Hemen yukarıda micro SD kart slotumuz var. Aynı zamanda tabii ki SIM kart slotumuzu da buraya takabiliyoruz. Kapak açılabiliyor dedik. Kapağın açılabilmesi ekstra akıllı kapaklar içinde Samsung'a bir ilham kaynağı olmuş. Kapağı açıyorsunuz, bu kapağı yan tarafa koyuyorsunuz ve akıllı kapağı taktığınızda telefonu kalınlaştırmadan ekranı koruyabilen bir başka kapağa da kavuşmuş oluyorsunuz. Bence bu çok iyi düşünülmüş. Yani benim çok hoşuma giden bir detay oldu. Çünkü kapaklar her zaman, bu tip koruyucu kapaklar telefonu kalınlaştırır. Ama Samsung burada hala da 5.7 inçlik bu devi ince ve hafif tutmayı başarabilmiş herhalde.
Evet, sonucunda bu kapaklar tabii görünüm anlamında da güçlendiren bir avantaja sahipler. Aynı zamanda Samsung'un bakıldığında S-Cover gibi kapakları fonksiyonelliği de arttırıyor. Çünkü ufak bir ekranda hala telefondaki temel detayları takip edebiliyoruz. İşte gelen bildirimleri görebiliyoruz. Bazı yine ekstra detayları da o ekranda takip edebiliyoruz. Sonucunda ekran büyük olduğu için aynı zamanda çizilmeye de daha müsait. Çünkü telefon cebinize de çantanıza daha fazla alan kaplıyor ve buna bağlı olarak da işte çantamızda taşıdığımız bir anahtardan ya da cebimizdeki bozuk paradan çizilme ihtimali var. Evet, dolayısıyla doğru, böyle kapaklar büyük ekranlar için kullanıcıların yavaş yavaş daha fazla tercih etmeye başladığı bir unsur. Rengarenk kapaklar var bakıldığı zaman. Yani isteyen alıp arka kapakla çıkabildiği için değişik kapak seçenekleriyle bu telefonu özelleştirebiliyor.
Yurt dışında alüminyum kapaklar seçenekleri de kullanıcıya sunulmuş durumda ama alüminyum kapak kullandığınızda NFC'yi kullanamıyorsunuz. Bunun da altını çizelim, almak isteyen kullanıcılar olursa. Tabii ki böyle bir dezavantajı da yakalanıyorsunuz. Şimdi genel olarak eldeki hissiyatından bahsettik. İyi duruyor telefon ama plastik malzeme kullanılmasından dolayı özellikle yine yan tarafların çok hassas olduğunu söyleyebiliriz. En ufak darbede içeri göçme, çizikler oluşabiliyor. Bu yüzden özellikle telefonun yan taraflarını korumanızı öneriyoruz sizlere. Ayrıca arka tarafın, arka kapağın çıkabiliyor olması birçok avantajın yanında dezavantaj da getiriyor. Bu da nedir? Bu kapak oynuyor arkadaşlar ne yazık ki. Çok geniş bir yüzeye tutunduğu için ister istemez Samsung bunun önüne geçememiş. Elinize aldığınızda bazen hassas noktalara dokunduğunuzda çıt çıt böyle kapağın tekrar oturduğunu, oynadığını hissedebiliyorsunuz. İlk başlarda böylesi bir telefonda ben çok buna alışamadım. Hani bana inanılmaz böyle bir mide bulantısı veriyordu. Ama bir yerden sonra artık herhalde hissetmez hale geliyorsun. O çıtırtılar telefonun doğasından kaynaklanıyor diye
kabul ediyorsunuz. Biraz istiyorsanız kabullenmek zorundasınız. Evet. Çünkü yani ne yapabilirsin ki başka
buna, bir zaman? Buna bir çare bulamıyorsunuz ne yazık ki. Kasa kalitesi çok enteresan. Mükemmel görünüyor. Elinize aldığınızda iyi hissettiriyor. Ama aslında kasa kalitesi olarak ortalamanın birazcık altında kaldığını söyleyebiliyoruz. Çünkü kapağı oynayan, yan taraftaki plastik malzemeleri hızla zarar görebilen bir telefondan bahsediyoruz burada. 2200 liraya satıldı Türkiye'ye ilk geldiğinde. Şu anda 2000 liralık bir fiyatı var. Malzeme kalitesi keşke bir yolu olsa da birazcık da arttırılabilse ama işte hafiflik istiyorsanız burada başka bir çare yok herhalde artık.
Ya tabii hani hafiflik istendiğiniz zaman şöyle bir durum söz konusu. Hani telefon metal olup hafif yapılabilir mi? Yapılabilir. Evet, bu telefonun belki rakibi değil ama iPhone 5'e baktığımız zaman metal kasa 112 gramda hatırlarsan. Hani üretim teknikleri anlamında firmaların aslında önlerinde pek çok farklı seçenek var. Samsung plastikle devam ediyor. Gelen haberler gösteriyor ki önümüzdeki sene muhtemelen metal kasaya geçiş yapacaklar. Ya da hani Samsung tarafında haberler genellikle insanların beklentilerini yansıtacak şekilde
geliştiriliyor. Fiber karbonla da ilgili bazı geliştirmeler olduğu söyleniyor.
Ya şimdi bakıldığı zaman Motorola Moto X'i odundan, yani tahtadan kapak bile yapmaya başladı bakıldığında. Hani dolayısıyla üreticiler aslında istedikleri zaman istedikleri malzemeyi telefon kasasında kullanabiliyorlar. Samsung hani piyasada polikarbon varken, metal varken işte polikarbona bakıyoruz, işte daha çok Nokia kullanıyor. İşte HC'ye bakıyorsun, metal kullanıyor. Bunlar hep telefonun o rigid yapısını geliştiren unsurlar. Daha yüksek malzeme kalitesi ve üretim tarafında daha yüksek işçilik varmış gibi hissiyat yaratıyor. Ama Samsung plastikle devam ediyor. Kaldı ki bu tercihte Samsung'un hep en zayıf halkası oldu. Hala da olmaya devam ediyor. İleride değiştirirler mi? Belli olmaz. Belki değiştirebilirler. Fakat şöyle bir avantaj var. Telefon bu segmentte, bu ekran büyüklüğüne sahip en hafif telefonlardan bir tanesi. Günün sonunda bu bir mobil cihaz ve plastik kasa mobiliteyi arttıran bir unsur. Malzeme kalitesi anlamında daha düşük bir hissiyat yaratsa bile.
Evet, yani bana bir seçenek sunsalardı daha ağırlaşacak metal kullanalım mı diye, herhalde şu anki halini yine tercih ederdim. Çünkü hafif olması inanılmaz kolaylık sağlıyor. Böylesi büyük bir ekranı taşırken hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Evet, fiziksel özellikleri geride bıraktık. Şimdi power tuşuna basalım Erdi.
Hadi basalım.
Neler var, neler yok, içindekilerden bahsedelim. Telefonun kilit ekranını açtığımızda her zamanki gibi klasik kilit ekranı geliyor ama burada ekranın üstünde parmağımızı ulaştırdığımızda bir efektin oluştuğunu görüyoruz. Hiç parmağımı dokundurmuyorum şu anda ekrana. Bu da aslında ekranın o uzaktan iletişim teknolojisine verdiği destek sayesinde oluyor. Güzel bir efektle karşı karşıyayız. Aynı zamanda tabii burada
Android 4.2'de gördüğümüz
araçlarımız da var. Dilersek buraya daha fazla araç yerleştirip mesajlarımızı, gelen e-postaları da buradan kontrol edebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi ben hava durumuyla ilgili paneli görüntüledim. Kilit ekranı açmak yine çok basit. Parmağımızı yukarı doğru kaydırdığımızda zaten ana menüyle karşılaşıyoruz. Erdi, TouchWiz uzun zamandır benzer bir görünüme sahip ama gitgide gelişiyor.
Gelişirken daha da stabil bir hal oluyor. Yani bakıldığı zaman Galaxy S2, Galaxy S3 ve Galaxy S4 derken Note 3'e baktığımızda TouchWiz'in çok akıcı bir şekilde, stabil bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Hani zaman zaman şişmeler yapıyor mu zaten videonun ilerleyen kısmında bunlardan bahsederiz. Ama şunu da söylemek istiyorum ben Mesut burada. TouchWiz herhalde sahip olduğu ek fonksiyonlar açısından Android'in içerisini değiştiren en kapsamlı arayüz. Çünkü beraberine getirdiği ve Android'in default yani varsayılan yapısında bile olmayan çok fazla özelliği var.
Evet, biraz menünün işleyişinden bahsedelim Erdi. Bu tarafta araçlarımızı yerleştirebildiğimiz birçok penceremiz var. Bunları helikopter moduna getirip daha fazla pencere eklememiz veya bu pencerelerinden kullanmadıklarımızı kapatmamız mümkün hale getirilmiş. Hızlı bir şekilde pencereler arasında helikopter moduyla geçişte yapabiliyoruz. Net bir şekilde ekran görülebiliyor. Yine klasörleme seçeneklerimiz var. Artık modern arayüzde klasörleme seçenekleri etkin bir şekilde kullanılıyor ama TouchWiz'de şöyle bir şey var. Çok daha fazla ikonu aynı klasör içinde toplayabiliyoruz. Sadece klasör oluştururken bir yapı mevcut burada. Şöyle bir kötü bir yapı var bence. Klasör oluştur butonuna ikonu sürüklemeniz gerekiyor. İkonun üstüne sürüklediğinizde ne yazık ki otomatik olarak klasör oluşturulmadığını görüyorsunuz. Bu da belli bir süreden sonra çok hızlı bir şekilde alışabiliyorsunuz. Diğer telefonlarda böyle bir yapıyla karşılaşmayınca ister istemez insan ilk başta keşke olsaydı diyor.
Yani eğer olacaksa telefonun tek eksiği bu olsun açıkçası. Sonucunda evet. Çok ekstra bir yük getirme. Sadece üstteki bir menüye taşımamız gerekiyor.
Öyle gerçekten nerede? Alt menülere baktığımızda alt menüde de yani programlara, uygulamaların hepsine ulaşabildiğimiz menüde de yine klasörleme tercih edilmiş. Burada klasörleri oluşturmak içinse menü tuşunu kullanıyoruz. Düzenliği seçtiğiniz anda ya da klasör oluşturu seçtiğiniz anda klasörleri veya diğer ikonları düzenleyebiliyorsunuz. Mesela oyunlar klasörüne Dead Trigger 2'yi ekleyelim. Ekle modunu açtım. Dead Trigger'ı seçtim. Ve tek yapmam gereken tamam demek. Hemen oyun ilgili klasörü eklenmiş oluyor. Hızlı bir şekilde özelleştirme yapmanız mümkün. İkonların yerini değiştirebiliyorsunuz. İkonların yerini değiştirdikten sonra ise görünüm türünden özelleştirilmiş kılavuz. Yani sizin ikonları yerleştirdiğiniz kılavuzdan alfabetik listeye kadar değişik seçenekler mevcut. Burada geçişler yapmanız mümkün. Dikine oluşum. İster istemez bana Windows Phone'u hatırlattı.
Bana hatırlattı ama tabii burada Samsung'un sahip olduğu bir avantaj var. Dikine modda bile klasör olarak görebiliyoruz. Bu sayede istersek klasör içerisine girerek liste bazında sadece klasörün içerisindeki uygulamaları da görebiliyoruz. Bu da hani zaman zaman çok uygulama kurup listenin karmaşık yapısından kurtulmak isteyenler için de önemli bir avantaj.
Evet, oldukça büyük bir avantaj olmuş. Menünün hızlı bir şekilde çalıştığını, akıcılık konusunda hiçbir problem olmadığını net bir şekilde söyleyebiliyoruz arkadaşlar burada. Ayrıca durum çubuğu da Android'in değişmezlerinden bir tanesi. TouchWiz'de burası da oldukça fazla özelleştirilmiş. Görebileceğiniz gibi bildirimler aşağıda ufacık bir yer kalmışken üst tarafta birçok özelleştirilmiş yapıyı görüyoruz. Mesela şu anda Knox devam ediyormuş. Knox'a da çok değineceğiz. Aslında Knox değil, yazılışı Knox ama Knox diye okunan bir güvenlik ara birimi bu. Üst tarafta ulaşabildiğimiz kısa yollar var. Bunlarla çoklu pencere modunu aktif edip deaktif edebiliyoruz. Okuma moduna geçebiliyoruz. Bluetooth'u, Wi-Fi'yi kapatıp açabiliyoruz. Ama bunlar da yetersiz gelirse, bize daha fazlası gerekirse burada hemen bir menüye gizlenmiş durumdalar. 25'e yakın aracı burada tek tek düzenlememiz, eklememiz, çıkartmamız mümkün hale getirilmiş. Önemli bir yapı bence.
Bugün hani Samsung TouchWiz ile birlikte görmeye başladığımız bir özellikle şimdi yavaş yavaş pek çok üretici durum bildirim çubuğunu benzer şekilde özelleştirme imkanı sunuyor ama bu telefonda o kadar çok özellik var ki o listeyi olabildiğince fazla uzatabiliyoruz açıkçası.
Ayarlar menüsüne geldiğinde ise 4 gruplu ayarların toplandığını görüyoruz. Grupların bölünmüş olması ise istediğiniz ayara daha hızlı bir şekilde gidebilmenizi sağlıyor. Ama ben anlamadım bu işi derseniz aramayı kullanarak da ayarlar menüsünde hızlı bir şekilde gitmeniz mümkün. Bence aramanın da burada aktif şekilde çalışabiliyor oluşu çok büyük kolaylık sağlamış. Neden derse kullanıcılarımız çok fazla ayar var. Birçok özellik beraberinde çok da fazla ayarı getiriyor. Mesela sadece bu bağlantı ayarlarında birçok bağlantı ayarını yapabiliyoruz. İşte screen mirroring'den tutun da yakındaki cihazlara direkt olarak DNL ile dosya aktarmayı, SBIM, NFC.
Kaldık bak orada diğer ayarlar kısmı var. Ona tıkladığınız zaman diğer ağlara kadar bir sürü ayar var. Hani
evet. Bakıldığında... Cihaza geliyorsunuz. Cihazla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz bu taraftan. İşte ekranıydı, çoklu pencere moduydu vesaire. Kontrollere geldiğinizde cihazın bir sürü temassız kontrol özelliği vesaire mevcut. Bunların da hepsini buradan yönetebiliyorsunuz. Bakın dokunma hassasiyetini bile arttırmak, kapatmak yine bu taraftan mümkün. Böylece eldivenle cihazı kullanmanız mümkün hale geliyor. Genel kısmını da artık cihazda pille ilgili, hesaplarla ilgili ayarları yapabiliyorsunuz.
Android'in standart özelliklerini genel
evet,
kısmına koymuşlar.
Genele toplamışlar. Gerisi tamamen Note 3'e özel ayarlardan oluşmakta. Açıkçası genel olarak menünün düzeni, çalışma performansı, ayarların derli toplu olması ve anlaşılır olması beynimizi kazanan detaylar oldu bu tarafta. Menüden sonra benim en çok önemsediğim konulardan bir tanesi telefon menüsüdür Erdi. Çünkü bir telefona sahibiz ve burada telefon menüsünü kullanıyoruz. Burada bir şeyin dikkatini çekmiştir izleyenlerimizin. Aslında numarik pad tam olarak ortalamamış durumda. Bunun için böyle tek elle kullanım modu dediğimiz kolaylıklar aslında burada başlıyor. Tek elle kullanım modunda dilediğiniz yere yaslayarak telefon etme menüsünü ayarlardan tek elle çok rahat bir şekilde telefona erişebiliyorsunuz. Tek elle kullanım kolaylıklarına zaten birazdan oldukça fazla değineceğiz. Arama kaydına girebiliyoruz. Favorileri görebiliyoruz. Net bir şekilde bütün favori arkadaşlarımız burada listeleniyor. Rehber bölümüne girdiğimizde ise rehberdeki arkadaşlarımız listeleniyor. Rehber bölümünün geç açılmasıyla ilgili bundan önce bütün Samsung TouchWiz arayüzlerinde şikayetler vardı. Eğer rehberin geç açılmasından şikayet ediyorsanız rehber bölümünde görünmesi gereken kart vizitleri sadece telefonun içindeki Google kısmındaki hesaplar olarak ayarlarsanız Facebook, WhatsApp gibi arkadaşlarınızı devre dışı bırakırsanız bu tarafta daha hızlı açıldığını görebilirsiniz. Telefon etme menüsü akıllı bir menü. Erdi olarak aratmak istediğinizde sadece birkaç karaktere basmanız yeterli oluyor. Ve arkadaşınızla ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz. Sadece arkadaşınıza benzer birçok telefon numarası varsa ya da arkadaşınızın birçok telefonu varsa veya Türkçe karakterler oluşuyorsa telefon numarasında yani isim olarak girdiğiniz karakterlerde bazen bulma konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ama o zaman da zaten bir filtreleme seçeneği mevcut. Gördüğünüz gibi aşkıma giderken aslında sıkıntılar yaşanmıyor değil. Mesela şöyle yazalım. Aşkım yazıyorum ama aşkım çıkmıyor. Bunun da aşmanın bir yöntemi var çok enteresan bir şekillerde. Yıldız tuşuna basarak aslında A ve sonrasında değişik karakterler olanları listelemek mümkün hale geliyor. İşi zorlaştıran bir konu olmuş telefon menüsünde. Özellikle Türkçe karakterli yazımı çok fazla tutan kullanıcılarda.
Evet, bakıldığından sonucunda ama bu yine bir ekstra bir özellik. Tek elle kullanım moduyla ilgili olarak klavyeye kazandırılmış bir özellik. Yoksa standart bir arama ekranın içerisinden yine kullanıcılara ya da kayıtlı kişilere ulaşmak hızlıca mümkün. Bundan sonra Türkçe dil desteğiyle ilgili olarak da hani Türkçe karakterleri ekstra bir ikon üzerinden sağlama yolu seçmişler. Biraz tabii kullanması ve alışması zor ama en nihayetinde pratik bir özellik olarak bazı kişiler en azından en çok kullandıkları kişilere hızlı bir şekilde erişebilirler.
Şimdi telefona baktığımızda tek elle baş parmağımızın her yerine erişmesi imkansız görünüyor. Tek elle kullanım modundan bahsedeceğim burada. Telefonda Samsung bunu çok iyi düşünmüş. Demiş ki 5.7 inci zaten tek elle kullanmak oldukça zor olacak. Biz de kullanıcılara burada ekstra bazı ayarlar sunalım. Telefon menüsüne girdiğimizde evet baş parmağımızla telefon pedine erişebiliyoruz ama hala daha yukarılara erişemiyoruz.
Hatta klavyeyi de bu şekilde erişebiliyoruz.
Evet klavyeyi de bu şekilde erişebiliyoruz. Ne yapılabilir? Bu tarafta çok pratik bir yöntem var. Parmağınızı kenardan hızlıca çektiğinizde telefon artık tek elle kullanım moduna geliyor. Küçük bir cep telefonu parmaklarınızın ucuna getiriliyor arkadaşlar. Burada sanki küçük bir cep telefonuna sahipmişsiniz gibi tek parmağınızda, baş parmağınızda her yere işebilecek şekilde bir cep telefonunu kontrol ediyorsunuz. Bütün menüler çalışıyor. Oyunlar sadece tam ekrana geçiyor bu tarafta. Geri kalan bütün uygulamalar burada net bir şekilde küçük bir telefonda çalışıyormuşçasına çalışıyorlar. Hiçbir sıkıntınız yok. Bu ekran bana çok küçük geldi. Benim elim zaten çok büyük derseniz, yani Erdi gibi iri yarı bir insansanız buradan telefonun büyüklüğünü, konumunu da ayarlamanız mümkün hale getirilmiş. Böylece bulunacağı yeri ayarlayarak siz solaksanız sola yaslayabilir, sağ elle kullanıyorsanız sağ elinize yaslayabilir, biraz aşağı biraz yukarı oynatarak ideal kullanım büyüklüğüne ulaşabilirsiniz. Daha iyice bir şey Erdi bu.
Bu gerçekten
yani tek kelimeyle daha iyice.
İyi düşünmüş bir detay. Daha önce hani bu telefon menüsünü sanal olarak bir ekrana taşıma özelliğini Samsung'da SideSync'de görmüştük. Böyle küçük bir telefon menüsünü bilgisayarımız üzerine gösterebiliyorduk. Kaldı ki Galaxy Note 2'de tek elle kullanım modunun yine telefon ve klavyeye yansıtıldığını görmüştük. Samsung almış ikisini birleştirmiş ve 5.7 inç ekranda kullanıcılar nasıl daha hızlı telefonla faydalanabilir özelliğini aktif etmiş. Hakikaten bu başka hiçbir üreticide olmayan bir özellik şu aşamada bakıldığı zaman.
Evet.
hani ekran büyük, telefona ben istediğim her kısmına tek ile ulaşamıyorum diyenler için bundan daha iyi bir çözüm olamazdı. Telefonun ekranını istediğiniz oranla büyüterek, ölçekleyebilerek, hani bir iPhone 5 ekranı kadar da büyütebiliyorsunuz ya da S4 ekranı kadar da büyütebiliyorsunuz. Bu hakikaten ince düşünülmüş, kullanıcılara fayda sağlayan bir özellik.
Evet, geçiş konusunda biraz alıştırma yaptığınızda hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Heyecan yapmanıza gerek yok. Sadece parmağınızı hareket ettirmeden çok fazla ekranda buradan geliyorsunuz. Sağdan sola bir hareket yapıp geri çekiyorsunuz hızlıca ve küçük ekran moduna geçiyorsunuz. Araç içinde cep telefonu kullanmak çok tehlikeli ve yasak. Kullanmamamız lazım. Ama biliyorsun herhalde ister istemez bir elimiz meşgulken bazen telefona ulaşmamız gerekebiliyor bu tip durumlarda. İşte böyleyken artık bu 5.7 inçlik devi de istediğiniz boyutlarda bir cep telefonunu kullanırmış kadar rahat bir şekilde artık zapt edebiliyorsunuz. Ve geçiş çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Zaten telefonun menülerinde veya programlara geçişleri konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Her şey olması gerektiği gibi çok akıcı. Bunun da altını tekrar tekrar çiziyorum.
Kaldı ki hani touch viz arayüzünde tema bazında bunun daha sade bir teması da var. O temaya geçerek bunu küçülttüğümüz zaman ana ekran arasında gezmeden bile hızlıca telefon menüsüne ulaşabiliriz. Bu açıdan bakıldığı zaman da yine hani tek elle o an telefonu kullanmak isteyenler için hızlıca erişim sağlanabilir.
Şimdi aslında bu not cihazlarda çok popüler bir konu aynı anda birkaç uygulamayı çalıştırmak.
Galaxy ailesine
ondan sonra standart hale geldi ama büyük ekranda kullanmanın keyfi ayrı tabii ki. Biliyorsunuz birçok uygulamayı aynı anda ekrana taşıyabiliyoruz. Mesela Gmail uygulamasını taşıyalım. Ve daha sonrasında ise neyi taşıyalım herhalde? Galeriyi taşıyalım. İki uygulamamız şu anda
süper bir
fotoğrafla başladık. İki tane şu anda ekranı görüyoruz. Hatta başka bir ekran taşımak istediğimizde hangisini yerine geçeceğini belirlememiz o ekranın çalışmaya başlaması için yeterli oluyor. Ekran boyutlarını da ayarlayabiliyoruz. Ve iki uygulama da aynı anda çalışıyor. Bunu nasıl gösteririz? Buradan bir videoya basarız herde. Ve buradan da tekrar boyutlandırmayı, boyut küçültmeyi, büyütmeyi yapabiliriz. Çok orijinal olmuş. Yani bizi bir yandan dinlerken webde gezip yorumları okumak isteyen kullanıcılar aynı anda iki uygulamayı aslında ekrana taşıyarak böyle bir avantajla kavuşuyorlar. Aynı anda iki uygulamanın çalışması da aslında yeni gelen özelliklerden bir tanesi.
Tabii şimdi çoklu uygulama desteği anlamında bu gerçekten önemli bir avantaj. Daha önce bu özelliği Note 2'de de biz görmüştük. Özellikle geri tuşuna uzun basınca bu yandaki uygulama listesi ekranı çıkıyordu ve tekrar uzun basınca kapanıyordu. Ama Galaxy Note 3'e bakıldığı zaman şimdi bu telefonun 3 GB'da bellek var. Belleğin de arttırılmış olması çoklu uygulama çalışma performansını ciddi şekilde geliştirmiş. Yani şu an görebileceğiniz üzere iki tane web sitesinden bir tanesinde video yönetirken diğerini hızlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu hakikaten donanımın yazılım anlamındaki performansa ne kadar katkı yaptığında bir göstergesi. Samsung kanalı hakikaten burada gövde gösterisi yapmış. Yüksek bellek kapasitesi ve aynı anda iki uygulama desteğiyle beraber telefonu bilgisayar gibi kullanabiliyoruz.
Şimdi genel olarak Windows platformuna baktığımızda Windows 8'de tabletlerde neyi çok övüyorlar? İki tane uygulamanın aynı anda çalışabilmesi. Hatta PC'de bile iki pencere aynı anda çalışabiliyor diye gövde gösterisi yapıyorlar ki bu çok saçma. Zaten PC'de yıllardır 20-30 pencereyle aynı anda çalışabiliyoruz. Ama görülebileceği gibi Android'de de iki pencereyi çatır çatır çalıştıran platformlar mevcut. Hiçbir sıkıntımız yok bu tarafta. Bu moddan çıkmak içinse tek yapmamız gereken back butonunu kullanarak uygulamaları kapatmak ya da home butonuna bastığınızda zaten aslında ana menüye dönebiliyorsunuz. O üst tarafta çalışan ekstra bir layer. Yani arka taraftaki hiçbir uygulamayı kapatmıyorsunuz siz çift pencere moduna geçtiğinizde. Çift pencere modunu kullanmak istemediğinizde ise yani burada bu barın durması sizi rahatsız ediyorsa eğer tek yapmanız gereken buradan şu butona tıklamak ve hızlı bir şekilde zaten çift pencere modundan kurtuluyorsunuz.
Ya da geri butonu uzun basarak da tekrar eğer o özellik aktif edilmişse oradan da basarak uzun basarak kapatabiliyoruz.
Evet yani hızlı bir şekilde her şeye ulaşım sağlanmış, çok pratik olmuş bu olay ve çift pencere modu gerçekten bu telefonda eksiksiz olarak çalışan özel modlardan bir tanesi. Şimdi telefonlarda 3 GB bellekten bahsediyoruz herhalde. Arka planda çalışan uygulamalar da tabii ki burada kullanıcının oldukça kafasını meşgul ediyor. Şu an arka planda bir sürü uygulamanın çalıştığını görüyoruz. Kameramız da ayrı açık. Samsung burada birkaç tane araç da bizlere sağlamış. Mesela hangi yüklenen uygulamaların şu anda belleği ne kadar meşgul ettiğini görebiliyoruz. RAM'e gelip baktığımızda ise dilerseniz belleği tamamen boşaltmak için belleği sil isimli bir buton konumlandırılmış durumda. Biz Android'de bunu çok tavsiye etmiyoruz ama hala da kullanıcılar bu bellek kullanımı konusunda çok titizler. Sanki belleğin boş olması gerekliymiş gibi hissediyorlar ama aslında böyle bir durum yok. Bellek ne kadar dolu ve etkin kullanılıyorsa, aktifse bu telefon o kadar başarılı bir kernel, o kadar başarılı bir yazılıma sahiptir ki uygulamaları hızlı bir şekilde size çağırıp sunabiliyor demektir bu. Gördüğünüz gibi buradan istediğimiz uygulamayı sonlandırmamız mümkün. Mesela Google Müzik çalışıyormuş. Buradan sona bastığınızda program sonlanıyor. Tam olarak basamadık yan taraftan. ve 10 haricinde 4 tane uygulamamız kaldı. Dilerseniz RAM'i sil dediğinizde ise belleklik o uzantılar artık bilgiler de tamamen temizlenerek size görmek istediğiniz o boş bellek miktarı sağlanabiliyor. 25 tane uygulamanın ek bilgisi yani o derin uyku modundaki bilgisi şu anda bellekten silindi. Dediğimiz gibi bu çok tavsiye ettiğimiz bir uygulama değil ama kullanıcılar oldukça fazla istedikleri için bunu Samsung da böyle bir şey koymuş. Belleği sil modu arka plandaki uygulamaları kapatmıyor bu arada. Bunu yanlış anlaşılmasın. Sadece onların bellekte tuttukları, hızlı erişmek için kullanacakları veriyi siliyor arkadaşlar. Siz bunların hepsini kapatmak isterseniz burada bir buton konumlandırılmış durumda. Tek yapmanız gereken buna basmak. Şu anda arka planda çalışan hiçbir uygulamamız kalmadı. Yani Task Manager isimli bazı uygulamalar var biliyorsun. İnternetten yüklemek istiyor kullanıcılar. Artık bunların hiçbirine gerek kalmamış durumda.
Evet zaten bakıldığında yine bu özellikle daha önce Galaxy ailesinde gördüğümüz özelliklerdi. Ancak benim orada aslında dikkatimi çeken nokta hani biraz önce RAM kısmına girdiğimizde şöyle bir konu vardı. Üst kısımda 2 GB'dan fazla bir belleğin kullanıldığını gördük. Yani Android de belleği seviyor. Onu da söylemek gerekiyor. Bellek kapasitesi ne kadar artarsa artsın yani 3 GB koyunca 2 GB'dan fazla kullanılabilir hale geliyor. Bu açıdan bakıldığın zaman yavaş yavaş büyük ekranlı telefonlarda daha yüksek bellek kapasitesine ihtiyacın da artmaya başladığını görüyoruz.
Şimdi geldik Erdi. Note serisinin en ayırt edici özelliğine S Pen'e. Yeni S Pen'imiz oldukça gelişmiş özelliklerle donatıldı. Zaten açar açmaz da hemen bir menü açıldı. Buradan görebiliyoruz.
Note 2'de olmayan bir özellik.
Evet bu menüyü de şuradan tekrar açabilirsiniz. S Pen'in üstünde bir kalem buton var. Bu kalemin üstündeki butona bastığınızda tekrar menü görünür hale geliyor. Uzaktan kontrolü ne kadar işe yarar bir özellik olduğunu görüyorsunuz. Bakın ekrana değdirmeden şu anda menünün özellikleri üstünde geziyorum. Ve iş notu, karalama defteri, ekran yazısı, S Finder ve kalem penceresi hemen orta planda görüntülenerek bu işlerin aslında ne olduğunu gösteriyor. Bu ikonların ne işe yaradığını gösteriyor. Dilersen Erdi iş notuyla başlayalım. İş notu çünkü belki de en çok kullanacağımız özellik olacak. Şimdi Erdi bana telefon numarası veriyor olsun ve ben de bunu hızlıca not etmek isteyeyim.
Hadi o zaman numaramı vereyim.
Erdi yazdım. Sonra da numarasını girelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi geliyordu sonra Erdi numaranda? 7. 8, 9 olarak da cep telefonunu yazayım ve çivi yazısı olsun bu. Bakalım bu çivi yazısını ne kadar kullanabileceğiz. Çünkü bu not buradayken işime yarar evet. Ama bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Bunun daha da işe yarar olması için Samsung bazı özellikler eklemiş. Şimdi ben buradaki yazdığım bölgeyi işaretledim. Ve altta çeşitli seçenekler çıktı yine. Temassız kontrolle kalemi sadece yaklaştırarak ne işe yaradıklarını okuyorum. Ve dedim ki ben bunu rehber ekleyeyim. Ve rehber ekle dediğimde Erdi ismi geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bütün numaralarında net bir şekilde okunduğunu gördüm. Sadece bununla değil. Burada kaydet ve iptal butonlarım var. İptal edeyim şimdi bunu kaydetmeyeyim. Ve hala da notlar açık. Notlara da istediğim yerden ulaşmaya devam ediyorum. Bu notlara şöyle ulaşabiliyorsunuz. Buradan onu da gösterelim. Küçültelim notları. Siz ekranda gezmeye devam ederken o sürekli açık. Ve arka planda erişilebilir halde kalıyor. Süper olmuş. Ne yaptık? Dedik ki telefon rehberine kaydedelim ama kaydetmek istemiyorum. E-mail gönder var eğer bu bir e-posta hesabı olsaydı. Mesajlaşmada bir mesaj gönder var. Mesela mesajlaşmaya girelim. Mesajları açalım. Mesela Kaan Arlı'nın telefon numarasını buldu. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak rehberde kayıtlıydı. Bu yüzden Kaan Arlı'ya bir mesaj gönderme seçeneğimiz aktif oldu. Tekrar işaretledim. Ne yapacağım bu sefer? Dedim ki bana internetten bunu arasın.
Direkt Google'da aramaya
başladı. Şu anda Google'da aramaya başladı. Daha doğrusu tabii ki arama buradaki internet bağlantısının performansıyla alakalı. Ve gördüğünüz gibi aramada da bunu kullanabiliyorum. Hatta daha da ileri gidelim. Şöyle bir şey yapalım. Ve yine çivi yazısıyla İstanbul yazalım ve işaretleyip diyelim ki ya bunu sen bana haritada göster ya. Bana böyle bir adres verdiler ama. Ve işte İstanbul. Yani buraya normal bir sokak ismi de yazsaydım büyük ihtimalle o sokağın ismini yine Google Maps'ten ulaşabilecektik. Süper Erdi ya. Yani bir kalem daha nasıl kullanılabilirdi ki sadece bu notlar kısmı daha da fazla özelliğini göstereceğiz şimdi.
Yani kalemi alır yazarsın da senin bu yazını eğer bu dereceyi tanıyabiliyorsa zaten teknolojinin ne kadar ileri gittiğini net bir şekilde görüyoruz. İşte isim dedin direkt rehbere ekleyebiliyorsun. İstanbul dedin direkt aratabiliyorsun. Hani not almanın dışından alınan notların bu derece etkin kullanılabilmesi özellikle iş dünyasındakiler için büyük avantaj çünkü biliyorsun iş dünyasında insanlar not defteri taşımayı severler. Ama görünen o ki hem kalemin rahat kullanılabiliyor olması hem de bunun interaktif bir şekilde kullanılması insanların not defterine sadece not uçu taşıması için de gerekli geçerli nedenlerden bir tanesi olacak gibi.
Evet, not defterini göstereyim. Not defterini seçtim, ekrandan bir kısım ayarladım ve o kısmın görüntüsü direkt olarak hafızaya alındı. Buraya da ekran görüntüsü yazalım ve notlarımız arasına gelsin. Evet, şurada üyü de şöyle bir yapayım da tam en azından olsun. Gördüğünüz gibi yukarıda çektiğim resim var, alt tarafta da yazdığım yazı var ve bunu karalama defterine artık kaydediyorum. Karalama defteri bütün notlarınızı tutabildiğiniz bir defter arkadaşlar ve sürekli olarak not almayı seviyorsanız, internet web sitelerinde çok fazla geziyorsanız karalama defterleriniz arasında hızlı geçişler yaparak daha önce aldığınız notları, karalamaları burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok aktif, çok pratik bir sistem olmuş. Süper çalışıyor.
Aslında yine web sitesinden ziyade özellikle öğrenci arkadaşlar için çok faydalı olabilir. Hoca ders anlatırken hemen tahtaya yazdığı bir şeyin notunu alıp altına da
fotoğraf da çekip
koyabilmesi.
Zaten bu, 13 megapiksel kamera orada bayağı bir işlerini yarayacak.
Burada bayağı bir işlerini yarayabilir ya da bulundukları bir ortamda unutmamaları gereken bir anın ya da özel bir durumun fotoğrafını çekip görüntüsünü alıp altına notlarını ekleyebilirler. Özellikle öğrenci arkadaşlarım ben büyük oranda istifade edeceği bir özellik olarak buldum.
Şimdi ekran yazısı dedik. Ekran yazısına tıkladığınız anda o anda bulunduğunuz ekranın fotoğrafı çekiliyor. Ve siz üstüne notlar alabiliyorsunuz. Şu anda selam yazdım ama tabii ki bu notun renklerini ayarlamak lazım. Gördüğünüz gibi o da yine birçok
bizim renk ve
kalem seçeneğiyle. Rengi seçmemişim herhalde. Evet, haklısın. Şöyle seçelim. Süper bir şekilde notunuzu alıp bu resmi kaydedebilirsiniz ya da paylaş seçeneğiyle istediğiniz hesaba gönderebilirsiniz. Ya kalem gerçekten çok kullanılabilir. Yani daha öncesinde kalem vardı, yok değil. Yani sektör kalemle yeni tanışmadı ama ilk defa bu kadar fonksiyonel bir şekilde kullanıyoruz.
Evet, bu kadar kaleme has bu kadar özelliğin ilk defa bu derece etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Hani kalemin kullanılamayacağı bir yer kalmamış akıllı telefonun Note 3 üzerinde. Bu hakikaten önemli detay çünkü Note 3'ten daha büyük ekrana sahip bazı telefonlar bugün piyasada var. Bu derece özellikleri geçin, yanında kalem gelmiyor. Sonucunda büyük ekrandan faydalanılabilecek en güzel yanlardan bir tanesi de kalem. Bu arada o ekranı not almayla ilgili olarak da şunu söyleyelim. Hani zaman zaman bir firma diğerinden ödünç aldı diye teknolojilerden bahsedebiliyoruz. Ekranı not alma LG'nin çok uzun süredir üzerine durduğu bir unsurdu. Quick Memo özelliğiyle. Samsung bunu almış, kaleme entegre etmiş ve kalemle de artık ekran üzerine not almayı Note 3'le birlikte bizlere sunar hale geldi. En azından bu derece hızlı ve etkin bir şekilde.
S Finder'da direkt olarak arama menüsü açılıyor. Burada kalemlik çok fazla bir olayımız yok ama burada göstermek istediğim bence yine epik uygulamalardan bir tanesi var. Bu da arkadaşlar kalem penceresi. Kalem penceresine tıklıyorsunuz. Ekrana bir tane pencere çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada bir
uygulama aç.
Browser istiyorum. Ve browser'ınız hemen geliyor. Biraz evvel RDR atmıştık. Ve bu bildiğiniz gerçek bir browser. Hatta nasıl çalıştığını şimdi sizlere şöyle göstermek istiyorum.
Aslında uygulamayı başlatıyoruz burada.
Evet, aynen. Şuradan donanım habere girelim. Yani bildiğimiz şu anda tarayıcı ekranımda açık. Ve ben bununla istediğim gibi oynayabiliyorum. Ekranı istediğim köşesine taşıyabiliyorum. Ve nasıl net bir şekilde çalıştığında herhalde yine video testiyle net bir şekilde görebileceğiz herhalde. Ekranda video oynarken, tarayıcının içinde video oynarken ben de tekrar telefondaki diğer işlerimi yapmaya devam edebiliyorum. Bence yani daha ne olabilir ki diyorsun.
Ya bu da hani Samsung'un yine daha önce sahip olduğu bazı teknolojilerin geliştirilmiş versiyonu Note 3'le birlikte. Biliyorsun pop-up play denen bir özellik vardı Samsung'da. Ekran üzerine ekranda özellikle video izletme özelliği. Note 3'le birlikte yine belleğin de arttırılmasına bağlı olarak ekranda istediğin oranda ölçeklendirebileceğin bir pencere açıp istediğin uygulamayı içerisine koyabiliyorsun. Yani dedik ya bilgisayar gibi telefon. Yani bilgisayar dememek için nedenimiz yok açıkçası şu özellikleri gördükten sonra.
Öyle gerçekten. Ekstra olarak Sketchbook for Galaxy'de yine kullanıcı ücretsiz sunulan çizim uygulamalarından bir tanesi, Autodesk işbirliğiyle geliştirilen. Yine hani bu uygulamayı da kullanarak daha ileri seviyelerde çizimler yapabilirsiniz. Bu arada bir yükseltmesi çıkmış. Onu yapmadan da hani burada çizimler yapmamız mümkün.
Kaldı ki biliyorsun Samsung Galaxy ailesinde genelde karikatüristlerle çalışır. Karikatüristler hani bu telefon ya da Galaxy ailesinin tabletlerini alıp kalemle karikatür bile çizebiliyorlar. Çizimle uğraşanlar için de yine bu kalemin kullanılabileceği önemli uygulamalardan bir tanesi. Çünkü arka planda da Autodesk var. Gerçekten bu uygulamada çok fazla detay ve ayar seçeneği sunuyor. Hem sanatçılar hem de kullanıcılara.
Evet, renkler de zaten AMOLED ekranda inanılmaz iyi gözüküyorlar. Yani
AMOLED zaten bu ekranın sahip olduğu en büyük avantaj renkleri bu derece canlı gösterebilmesi.
Evet, inanılmaz. Ekran yüzeyindeymiş gibi. Kalemle anlatabileceklerimiz bu kadar. Hani şunu söyleyelim. Kalem var ve gerçekten işe yarıyor.
Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer kalemi çıkarıp bir yerde unuturlarsa telefon alarm da verebiliyor. Dur arkadaş gitme, kalemi unuttun diye. Yani kalemi unutmak gibi dertleri de yok aslında.
Evet, zaten kalemden öyle bir yere konuyor ki erdi. Herhangi bir şekilde kaybolacağını, düşeceğini düşünmüyorum. Çok sıkı bir şekilde oturuyor yerine. Hani bu konuda Samsung üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş. Çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Kalem var ve çalışıyor. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Daha sonrasında ise hani diğer uygulamalara geçişte neyi anlatabilirim ben burada? Benim en sevdiğim uygulamadan bir tanesi aslında Yürüyüş Arkadaşı isimli uygulama.
Adım sayar.
Yani adım sayar. Biliyorsun Erdi, bugün farklı farklı cihazlar satılıyor. İnsanlar farklı farklı teknolojiler teknolojileri takip ediyorlar sırf adımlarını, koşullarını nasıl sayabilirler diye, ama artık cep telefonunun içinde Samsung bunu gelişmiş sensörleri sayesinde, kaldı ki teknik özellikler de yazıyordu, biz üstünde çok durmadık ama bu telefonda piyasada olmayan birçok telefon, yani birçok kullanılmayan sensör de yine telefonun içinde entegre olarak kullanılıyor. Bu sensörler sayesinde, gelişmiş sensörler sayesinde ne kadar adım attık, ne kadar hedefimize ulaştık, kaç kalori yaktık ortalama bir şekilde görebiliyoruz.
Bu bizim daha önce Galaxy S4 ile birlikte gördüğümüz bir özellik. Yani Samsung bu uygulamayı ilk defa Galaxy S4 ile lanse etmişti. Şimdi bakıldığında pek çok aslında bileklik var. Sırf hani adım sayma işlevini ve yaktığımız kaloriyi görebilmemiz açısından. İşte örneğin Nike'ın Full Band'i gibi bugünlerde yenisi de tanıtıldı onun. Samsung'un bu özelliği ilginç. Hani ilk tanıtıldığında dedik ki acaba sadece adımları mı sayıyor? Adım saymanın ötesinde öyle güzel bir uygulama yapmış ki Samsung buna yani profesyonel bir adım sayar bilekliğinin sahip olduğu neredeyse tüm özellikleri biz burada görebiliyoruz. Attığımız adımları, tarih bazında hangi adımları attığımız, ne kadar adım attığımız, ne kadar kalori yaktığımız, hatta yiyeceğimiz yemeğe kadar pek çok seçeneği seçerek burada aldığımız kalori ve yaktığımız kaloriyi takip edip oranlayabilme seçeneğimiz var. Yani gerçekten çok profesyonel bir uygulama. Eğer böyle bir telefonunuz varsa, yani özellikle Galaxy S4 ya da Note 3 varsa, oturup bir adım sayar, Nike Full Band ya da Fit Band gibi ekstra aksesuar ya da cihazlar almaya gerek yok. Hani bunun bir gelişmiş örneği Apple cephesinde var. iPhone 5 ile biliyorsun M7 adında sırf bu işleri takip edebilmesi adına özel bir işlemci de koyuldu cihaza. Ama özellikle S4 sahiplerinin ve bugünlerde eğer Note 3 sahibi olup kullanmaya başlayanlar varsa da görebilecekleri üzere Samsung'un bu uygulamasında herhangi bir profesyonel adım sayardan fark yok. Tüm aktivitelerimizi takip edebiliyoruz ki zaten burada en büyük amacımız da yürüyüş aktivitelerimizi takip etmek. Ondan net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, yine bu programda inanılmaz iyi çalışıyor ve yediğimiz yemekleri yazdığımızda ne kadar hareket etmemiz gerektiğini, ne kadar enerji aldığımızı görebiliyoruz. Görsel arayüzüyle, her şeyle çok tatmin edici bir uygulama.
Muhtemelen bir sonraki jenerasyonda uyku takibi özelliğini eklerler. Bugünlerde çünkü insanların istediği özelliklerden bir tanesi de o. Uyku esnasında hani günün uykuyla geçen vaktinin toplam aldığımız kalori etkileri ve benzeri unsurları takip etmek açısından Samsung zaten akımları takip edip bir sonraki jenerasyonda bunları da cihazlarına ekliyor.
Şimdi nerede? Akıllı telefon diyoruz. Adım sayar dedik. Anlattık ama. Şimdi akıllı telefonda en önemli konulardan bir tanesi bence artık akıllı cihazlarda web gezgini. Çünkü bu cihazları biz eninde sonunda webde gezmek, bilgi almak için kullanacağız. Samsung'un da şöyle bir özelliği var bu firmanın. Eskiden bu yana, hani Galaxy S ayrı tutuyorum Galaxy ailesinde. Eskiden bu yana en iyi tarayıcıya sahip firma diyebiliriz net bir şekilde.
Kendi yaptığı tarayıcılar açısından en iyi tarayıcıya sahip firma diyebiliriz. Çünkü vaktinizde anlatılarsın yaklaşık 2 sene önceydi S2, işte LG tarafına Optimus telefonlar ve benzer o dönem üst seviye telefonun kıyaslamıştık. Ta o zamandan bu zamana Samsung'un kendi sunduğu, yani telefonun ilk çalıştığından itibaren karşınıza çıkan internet tarayıcısı en iyi çalışan tarayıcı. Hatta performans anlamında Chrome'dan bile daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Chrome son versiyonuyla beraber ciddi şişmeler yapmaya başlamıştı. Ancak Samsung tarayıcısı özellikle donanım uyumu açısından yüksek performans vermesi itibariyle bizim uzun süredir en çok beğendiğimiz tarayıcıların başında geliyor.
Şimdi burada yine kalemi kullanabiliyorsunuz net bir şekilde. Kalemi tarayıcıda nasıl kullanacağım diye düşünebilir izleyenlerimiz. Kalemi yaklaştırdığımda aslında ekrana, kamerada şöyle biraz yaklaştırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane imleç çıkıyor. Bu imleç aynı bir fare imleci gibi. Eğer aktif bir nesnenin üstüne gelirse aynı o fareye verilen tepkinin verildiğini görüyoruz. Mesela menülerin açılması, ekstra menülerin üstünde dolaşırken renklerin değişmesi gibi. Yani tıkladığınız zaman aslında tepki verecek bazı şeyleri daha tıklamadan seçenekleriniz arasına alabiliyorsunuz. Apple tarafında Safari'de bu şöyle çözülmüş. Eğer bir şey fare imlecine tepki veriyorsa iki kez tıklamanız gerekiyor. Ama Android'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Yani eğer ben buna mesela şuradan kategorilere tıklamış olsaydım, kategorilere tıklıyorsunuz, menü açılıyor, ondan sonrası tepki veriyordu. Ama Samsung bunun üstesinden gelmiş ve Android tarayıcıların bence en büyük hatalarından bir tanesini, bu çift tepkili sistemi rahat bir kullanılabilir hale getirmiş. Çünkü kalemi çıkarttığınızda telefon artık bir imleçle kontrol ediyormuşsunuz gibi bir hal alıyor. Ve gördüğünüz gibi yorum sayılarına falan dikkatli bakarsanız imleci üstüne getirdiğinde aktif oluyorlar. Böylece linke girmeden de web sitelerinde bazı bilgileri alabiliyorsunuz. Zaten browser'ın hızlı çalıştığını söyledik, gösterdik. Birçok yerde aslında browser'a girdik çıktık herde. Hani bu konuda söylenecek bir şey yok. Gerçekten çok üstün, çok hızlı çalışan bir tarayıcıya sahibiz. Şu ana kadar çok karışık HTML 5 sayfalardan tutun da bizim admin panelimizi yönetmeye kadar birçok işlemi ben telefon üstünden yönettim. Bir kere bile bana sıkıntı çıkartmadı. Bu konuda yine Samsung'u tebrik ediyoruz.
Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Samsung Galaxy ailesi herhalde son iki jenerasyondur klavye ve fare desteğini en iyi veren telefon ailesiydi. Hani burada bu cihazda kendi bir Samsung'un ürettiği ya da bazı belki üçüncü parti istasyonlar üzerinden klavye ve fare takabilir kullanıcılar. O açıdan bakıldığı zaman da tarayıcı klavye ve fare kullanımına da oldukça yatkın. Hani dediğimiz gibi üstüne üstü bir de bunu televizyona bağlarsanız ya da üçüncü parti bir monitöre bağlarsanız yine dediğim sık sık söylediğimiz gibi bir bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz.
Şimdi tabii ki e-posta işlemcisi var ama siz kendinizi de yani farklı bir e-posta işlemcisi kullanmak isterseniz eğer içerisinde ayarlar var. Gmail'da bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten Android dendiğinde ben Gmail'in uygulamasını kullandığını düşünüyorum birçok kullanıcımızın. Şimdi burada klavye değineceğim. Hani e-posta işlemcileri zaten olabildiğince gelişmiş durumdalar. Şu anda SuiteKey'i görüyorsunuz. Özelleştirilmiş arayüzünü. Samsung'un da yine cihazla beraber sunduğu oldukça güzel bir klavyesi var. Aslında swipe ile beraber anlaşmalar neticesinde swipe'ın arayüzünü burada net bir şekilde görebiliyoruz. Kontrol mekanizması, tahmin mekanizması oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Yazı yazarken net bir şekilde bu klavyeyi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Mesut yazdın, daha sonrasında çevik mi yazmak istiyorsun diye uyarıda bulunabiliyor. Bu SuiteKey'de gördüğümüz, alıştığımız bir özellikti. Net bir şekilde çalışıyor. Kendi klavyesini dediğim gibi ek bir klavye kullanmadan da kullanabilirsiniz. Benim hoşuma giden bir klavye düzeni oldu.
Ya öğrenen bir klavye. En çok kullandığınız kelimeleri evet. Takip ederek tahmin derecesini, tahmin yeteneğini de o ölçüde arttırmayı başarıyor.
Ama swipe veya benzeri klavyeleri kurarak da kullanmak istediğinizde sizlere görüntüsünü gösteririm. Swipe de oldukça güzel bir şekilde ikonları yerleştiriyor. SuiteKey'e geçtiğimizde ise ikonların daha fazla yayıldığını ve daha küçük karakterlerle birçok şeyin ekrana sığdırıldığını görüyoruz. Artık kullanıcının seçimine kalmış bir şey. Ama klavyesi de aynı HTC'de olduğu gibi, onun da T9 klavyesini çok başarılı bulurum ben. Çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Ekstra bir klavye almaya çok da gerek
ama
yok.
Ama SuiteKey'de tabii şöyle bir şey, zaman zaman 1 dolara düşebiliyor. 1 dolara yakalarlarsa eğer mutlaka alsınlar SuiteKey'i, çünkü bundan sonra istedikleri cihazda kullanabilecekler.
Evet, Bluetooth altyapısı sayesinde istedikleri cihaza geçebilecekler herde. Web gezgini ve posta istemcisi ardından göstermek istediğim galeri olacak. Aktif bir galeriye sahip. Yani aslında Galaxy serisindeki tüm cihazlarda aynı galeri kullanılıyor. Bir sürü seçeneği görebiliyorsunuz. Bluetooth üstündeki yine fotoğraflarınız da burada listeleniyor.
Sosyal medyadaki fotoğraflar da kez aynı buraya gelebiliyor.
Evet, aynı şekilde görüyorsunuz ve hızlı bir şekilde büyük ekranın faydalarından yararlanarak fotoğraflar arasında geçişler yapmanız mümkün hale getirilmiş. Bir fotoğrafı görürken alt taraftaki, evet, gerçekten güzel bir fotoğraf. Twitter'da da bunu kullanıyorum net bir şekilde. Benim resmi fotoğraflarımdan bir tanesi oldu kullandım. Teşekkürler. Genel olarak gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde fotoğraflar arasında geçiyorum. Zaten artık galerisi sıkıntılı telefon kalmadı herhalde üst tarafta ama.
Yani orta seviye telefonlarda bile zaten galeri konusunda bir sıkıntı yok ama tabii Note 3'ün yine donanım avantajı burada da kendisini gösteriyor. Kaymak gibi akıyor. Yani şurada 1000 tane fotoğraf olsa sıkıntısız bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Burada da yine aynı zamanda video ve fotoğrafları da bir arada görebiliyoruz.
Evet, görebiliyoruz. Gerçekten büyük bir avantaj ama videoları görmek için de aslında onu da göstermek istiyorum. Videolar için ayrı bir video sekmemiz var. Buradaki video sekmesinin özelliği ise hareketli olması artık.
Hareketli olması, evet.
Bu önemli bir özellik. Burada çeşitli hareketler görüyorsunuz. Özellikle kendi çektiğiniz videolarda bu hareketler oluşuyor. Ama diğer hareketsizlere tıkladığınızda tabii ki net bir şekilde bunlar çalışıyorlar. Mesela bu videomuzda sadece sesin desteklendiğini gördük. Bu MP2 bir video. MP2 video oynatamadık. MP4 videolardan bir tanesini seçelim. Hop, orada da geri kaçtık. Desteklemediği bir video olunca erdi. Herhalde resminde göstermiyormuş zaten. Bunu net bir şekilde gördük. Şimdi bir MP4 videoya geçtik. Apple lansmanına ait görüntüler. Ve bunu da net bir şekilde burada oynatabiliyoruz. Ve pop-up play özelliğini yasla göstereceğim. Benim gelmek istediğim nokta o. Ve gördüğünüz gibi video oynarken Samsung'un çok fazla üstüne durdu. Çok önemsediği özelliklerden bir tanesiydi.
Galaxy kullanıcılarının aşina
kaymak
oldu.
Gibi akmaya devam ediyor. Evet, Galaxy kullanıcıları zaten artık bunu oldukça aşinalar. Hiçbir sıkıntısı olmadan videolarımız çalışabiliyor. Ama bizim her zaman bir tavsiyemiz var. Cihazın içindeki video oynatıcı ne kadar yetenekliyim dese de ücretsiz birçok video oynatıcı var. Bunlardan bir tanesinde BS Player. BS Player'ı açın arkadaşlar. Ve istediğiniz videoyu, istediğiniz şekilde, net bir şekilde izleyin.
Az önce gösterdiğimiz MP2 videoyu da gösterelim buradan.
Evet, onu da gösterelim. Full HD bir video, MP2. Ve gördüğünüz gibi aslında telefon oynatabiliyor. Sadece kendi video oynatıcısı sıkıntılı ama market zaten çok zengin.
Tabii biliyorsun, video oynatıcılar konusunda genelde firmalar bazı lisans ve patent bedellerine yakalanmamak için de bazen bazı kodekleri koymuyorlar yazılımın içerisine.
Evet, doğru.
Dolayısıyla
mesela bu da canlı yayınlarından bir tanesi benim, oyun oynadığım. Şunu söyleyeyim, ses kalitesi oldukça iyi seviyede. Yani ses kalitesi derken şunu söyleyelim, ses yüksekliği monopoler olmasına rağmen erdi. Çok yüksek seviyede çıkabiliyor.
Evet, şu ana kadar hani gördüğümüz en iyi hoparlör değil performans anlamında ama hani oturup bir şeyler dinlemek için de oldukça yeterli.
Ama şimdi o kapanma olayını da göstermek lazım burada diye düşünüyorum. Şöyle parmağınız geldiği anda sıfır ses yapabiliyorsun.
Bu hani bakıldığından LG G2 videosunda söyleyeceğiz. Onda da yine benzer bir ekonomilandırılmış durumda. Yeni nesil telefonların bazıları için olan kronik sorunlardan bir tanesi. Telefonu şöyle düşünmek lazım. Telefonu elimize aldığımız zaman ses konusunda sıkıntı yaşıyoruz ama telefonu şu seviyede, şunun gibi masaya koyduğumuz zamansa örneğin HTC One'da sıkıntı yaşayabilir. Onda hoparlör arka kısmında yer alıyor keza.
Bu One X'lerde.
One X'lerde özellikle. Evet. Dolayısıyla hani hoparlör konusu hep üreticilerin acaba nereye koysak diye düşündüğü unsurlardan bir tanesi herhalde. Çünkü bu telefonu o kadar farklı şekilde kullanıyoruz ki. İlla ki bir şekilde hoparlör istem dışı yerlerde kalıp ses konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor ama yan tarafa koyulması özellikle oyunlar konusunda ciddi sıkıntılar yapıyor. Yine benzer şekilde bunu G2'de de görüyoruz.
Cihazın çoklu ortam özelliklerinden bahsederken müzik çalma kalitesinden de bahsetmemek olmaz. Standart bildiğimiz bir müzik çalar var burada. Klasörlere kadar sanatçılara göre ayrı ayrı filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Zaten bunlar artık alışık olduğumuz durumlar. Bütün modern müzik çalarlarda bunları görüyoruz. Müziği çalmaya başladıktan sonrasında dev ekranda genel olarak amplemi geliyor. Tekrar sayısını vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Favori parçanızı favori parça olarak ekleyebiliyorsunuz. Müzik listesine hızlı dönüşler mevcut. Aynı zamanda çevrenizdeki diğer cihazlarla da bunu hızlı bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Özellikle Bluetooth destekli monitörler veya DLNA destekli televizyonunuza da bu şarkıyı, bu ses dosyalarını aktarmanız mümkün hale geliyor. Burada önemli bir konu tabii ki kulaklıkların kalitesi. Samsung'un beraberine gelen kulaklıklar oldukça iyi. Ek olarak cihazın ses çıkışı da çok iyi kalitede. Yani müzik severler Note 3'ten fazlasıyla memnun kalacaklar diyebiliriz. Şimdi Group Play özelliğinden de bahsetmek istiyorum aslında Erdi. Çoklu ortam uygulamalarıyla ilgili hani özelliklerine değindik. Bu cihazda Group Play ismi verilen bir özellik var. Galaxy S4 ile beraber aslında hayatımıza giren özelliklerden bazıları bunlar sadece. Ve Group Play ile tam olarak neyi sağlıyoruz biz? Aynı anda birçok cihazın yan yana aynı içeriği yürütmesini ve hatta şu anda video ekranlara göre 2 tane 3 tane Note 3'ümüz olmadığı için biz bunu şu an burada deneyemiyoruz ama bir videonun aynı anda birkaç Note 3 ekranını kullanarak dev ekranda oynamasını sağlayabiliyoruz mesela.
Evet, bu da yine Samsung'un bizlere sunduğu özelliklerden bir tanesi. Benzeri yine başka bir üretici de yok. Eğer birden fazla cihazınız varsa ya da etrafınızdaki arkadaşlarınız da benzer Samsung cihazlarına sahipse dev bir ekran oluşturup tek bir içeriği ekranlar arasında bölüştürüp kullanabilmek mümkün. Dediğim gibi hani keşke şurada 2 tane 3 tane olsaydı gösterebilseydik ama yani kullanıcılarımız, takipçilerimiz YouTube'da bununla ilgili pek çok videoya ulaşabilirler. Gerçekten güzel çalışmalar da var.
Erdi ayrıca tabii burada cihazla birlikte yapılabilecek hareketleri de aslında menüde nerede elde edebileceklerini göstermek lazım. Kontrol sekmesine geldiğimizde burada tek elle çalışmadan biraz evvel gösterdik. İşte temassız kontrole, AirView ve temassız komutlara, hareketlere kadar birçok ayar var. Bunların üstüne geldiğinizde zaten telefonu satın aldıktan sonra neyi nasıl yapacağınızı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hepsi Türkçe olarak açıklanmış durumda. Mesela telefonu susturmak için avucunuzla üstüne dokunmanız vesaire yeterli oluyor. Ama biz bunların hepsini Galaxy S4 incelememizde zaten anlattık. Eğer çok ayrıntılı bir şekilde bu menülerin ne işe yaradığını görmek istiyorsanız S4 incelemesini de izleyebilirsiniz. Sadece bu kısmı anlatmak yarım saat 45 dakika tutar zaten.
Ya bu özellikler hani bir kısmı Galaxy S3 ile birlikte lanse edilmişti. Daha sonra geliştirilip yeni özellikler eklenerek S4 ve Note 3 ile birlikte hayatımıza girdiler. Şunu söyleyelim. Hepsi %100 isabetli çalışıyor mu çalışmıyor. Ama Samsung her seferinde bunu geliştirmeye başlamış. Pek çok özelliği birkaç deneme sonrasında aktif bir şekilde kullanmaya başlayabiliyoruz. Özellikle şov yapmak isteyenler açısından faydalı özellikler ya da telefonuma bu özellikler var diye arkadaşların hava atmak isteyenler açısından da yine kullanılabilecek özellikler. Fakat hani günlük hayatta en azından bir kısmının çok fazla kullanılabileceğini ya da kullanıcıların önemli bir kısmını tercih edileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü hani gözle takip gibi oturup bulduğunuz yerden hadi gözümü takip et, işte kafa hareketi vesaire tarzında bazı böyle çelişkili hareketlere girebilir insanlar. Fakat Samsung'un yine mühendislik anlamında diğer rakiplerine fark açma özelliklerinden bazı olarak altını çiziyor sık sık bu özellikleri.
Evet, fotoğraf özelliklerine girdim bu sırada. Fotoğraf makinesi ayarları olabildiğince karışık tutulmuş. Menü sade değil, hani bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Karışık bir menüsü var ve birçok özelliğini keşfetmek için oldukça fazla menüler arası kurcalamanız, biraz cihazı öğrenmeniz gerekiyor. Neden öğrenmeniz gerekiyor? Cihazın gerçekten iyi bir fotoğraf makinesi var, bunu söyleyelim. 13 megapiksel fotoğraflar çeken, Full HD video kaydı yapabilen bu dijital kamera şu ana kadar Android telefonlarda üretilmiş en iyilerden bir tanesi diyebiliriz. Hani en iyisi mi değil mi zaten bu tartışmaya açık bir konu ama en iyilerden bir tanesine sahip gerçekten sensör olarak. Mesela burada gece modunda titreşimleri azaltmanızı, flashsız daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlayabilen titreşim engelleme modumuz var. Ekstra olarak video ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Videoyu yavaş çekim, yavaş hareketli, hızlı çekim modlarına getirdiğinizde slow motion videoları da aslında yine notuşla beraber kaydetmeniz mümkün. Apple bunu çok fazla öne çıkartıyordu ama aslında yıllardır yapılan bir şeydi. Sadece çözünürlük farkları, bitrate farkları oluşabiliyor videolar arasında. Paylaşım seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz ve paylaşımı açtığınızda tam olarak neyi neyle paylaşacağınıza karar veriyorsunuz. Uzak vizöre geçtiğinizde mesela yine uzaktan cep telefonunuzun vizör tuşunu başka bir cihaza atayarak kontroller sağlamanız yine burada mümkün hale geliyor. Çektiğiniz fotoğrafların anında arkadaşlarınızla da paylaşıp aslında o partiyi daha eğlenceli, daha paylaşıma açık bir hale getirmeniz de mümkün hale getirilmiş. Ayrıca ses kontrol ayarları var. Mesela gelen aramalarda, alarmda, kamerada, müzikte çeşitli ayarlar, çeşitli kontroller gerçekleştirebiliyorsunuz yine bu tarafta. Yine diğer özelliklere geçelim. Burada fotoğraf makinesine geçiş var ve bu fotoğraf makinesi geçişte şu. Aslında Galaxy S4'ün en çok övülen özelliklerinden bir tanesiydi. Ön kamera ve arka kamera şu anda aynı anda aynı aktif olarak çalışıyorlar. Ve aynı anda fotoğraf ve video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu manzarayı çekerken aynı zamanda kendinizi de bir köşeye koyup o manzara hakkında yorum yapma fırsatı veriyor. Evinde amatör incelemelerle uğraşanlar için büyük bir fırsat diye düşünüyorum herhalde. Yani kendini göster, aynı zamanda videoyu da çek.
Ya çok farklı amaçlar için kullanılabilir. Hani sevdiği insana hediye alırken, işte sana bu hediye aldım deyip yanına da ve mutlu bir öpücük konulmak isteyen açısından kullanılabilir ya da pek çok farklı amaca hizmet edebilir. Samsung Galaxy S4'le birlikte lanse etmişti. Note 3'le birlikte yine hayatımıza girdi ama artık yavaş yavaş diğer üreticiler de bunu koymaya başladılar. Sadece buradaki sınırlama şu, bazı senaryolarda ya da bazı uygulamalarında bu örneğin çift kamera çalışırken fotoğrafın çözünürlüğü düşebiliyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman hani Samsung'un örneklerinde hem ön kamera performansı hem de arka kamera performansı iki kamerayla birlikte kullanım esnasında oldukça yeterli. Kendisi nasıl bir özellik? Bazı anlarda gerçekten işe yarayan bir özellik. Çünkü hani dediğimiz gibi çektiğiniz fotoğrafa kendinizi eklemek isteyebiliyorsunuz. Bu açılardan kullanımı faydalı özelliklerden bir tanesi.
Ayarlar arasında geçiş oldukça kolay bir hale getirilmiş. Mod tekerimiz var. Buradan döndürerek çeşitli modlar arasında geçebiliyoruz. Hızlı bir şekilde görmek istediğimizde ise ayarların detayları yine burada. Hızlı bir şekilde bir menüde görüntüleniyor ve istediğinizi seçip çekim esnasında
bu da yine Galaxy kameradan devralınan bir özellik. Samsung'un o akıllı kamera girişimini.
Evet ve oldukça da hoş bir özellik. Her şeyin açıklaması olabildiğince ayrıntılı yazıyor. Neyi ne için ne zaman kullanacağınızı net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bence kamera arayüzü karışık ama alıştıktan sonra en iyi arayüzlerden bir tanesi. Zaten fotoğrafçılık dediğiniz iş eğer ince ayarlara girecekseniz o taraftaki ayarlar zaten karışık oluyor. Otomatik ayara getirip çekerseniz buradaki ayarlar pek umurunuzda olmayacak. Ama ince ayarlar yapmak istediğinizde de bunların seçeneğinize sunulmuş olması bence önemli seçeneklerden, önemli ayrıntılardan bir tanesi. Video boyutunda yine tekrar...
İşte en üzüldüğüm nokta Snapdragon 800 olsaydı 4K modu görecektik.
Ne yazık ki şu anda öyle bir seçeneğimiz yok. Resim kalitesi hakkında konuşalım istersen Ert. Yani fotoğraf makinesinin ayarlarını gösterdik. Resim kalitesine baktığımızda zaten S4 çok iyi çekiyordu. Note 3'te sanki yazılımsal bir elden geçirme var. Biraz daha iyi fotoğraflar çekiyor gibi geldi bana. Hem ışık performansı, düşük ışık performansı, flashlı çekim, flashsız çekim tatmin edici boyutlar.
O zaten Galaxy S3 ile Note 2 arasında da öyleydi. S3 iyi çeken bir kamera hesabı kendi jenerasyonunda dönem için. Note 2 ise S3'ün donanımını devralıp biraz daha iyi çekilebilir hale getirmişti kamera performansını. Note 3 de şimdi öyle. S4'ten sanki böyle bir gömlek daha iyi çekiyormuş gibi bir hissiyat uyandırdı. Farklılığı tabi belirlemek o kadar zor ki. Aynı ışık koşullarında, aynı ortamda iki kamerayı yan yana koyup çekmek gerekiyor. Fakat Note 3 ortaya koyduğu fotoğraf performansıyla şu an Android dünyasında fotoğraf performansı en yüksek cihazların başına geliyor. Hani bunun yanına koyabileceğimiz telefon sayısı oldukça sınırlı. Bu telefonu alıp kameraya da kamera performansından mutsuz olacak insan yoktur diye düşünüyorum.
Evet, cihazın oyun performansına da biraz değinelim. Çünkü genel olarak performansını bence cihazın ne kadar uyumlu bir yazılıma sahip olduğunu oyunlar net bir şekilde ortaya koyuyorlar. İlk olarak Modern Combat 4 ile başlayalım. Çünkü bu oyun grafiksel açıdan az çok geleceğini gösteriyor mu bu oyunculuğun? Oldukça iyi grafiklere sahip bir oyundan söz ediyoruz burada. Ve bu ekranda oyun oynamak çok keyifli. 5.7 inç.
Full HD.
Hani 6 inç de bunun için sayılabilir, hani gösterilebilir. Oyun için belki de en ideal boyutlar.
Evet. Taşınabilirlik anlamında belki olmasa bile oyun anlamında ve video izleme anlamında en ideal boyutlardan bir tanesi olarak söylenebilir. Tabii Sony Xperia Z Ultra'da 6.5 inç var. Huawei'de yine 6 inç falan var ama taşınabileceği yakın anlamında ekran büyüklüğünü baz alırsak eğer Galaxy Note 3 daha dengeli bir telefon olarak gösterilebilir.
Şimdi burada izleyenlerimize birebir gösteriyoruz. Yükleme sürelerini vesaire de not edebilirler. Hani nasıl yükleme süreleri vesaire var diye. Şimdi oyunun açılış ekranındayız. Zaten açılış ekranı oldukça zorlayıcı bir saniyeyle açılıyor. Eğer biliyorsun biz hep hani bundan önce ilk Full HD telefonları eleştirdik. Galaxy S4, HTC One olsun. Performanslarının Full HD'ye yetersiz olduğunu G-Plan'dan bahsettik. Ama artık o sorun ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Yani özellikle Xperia Z'de çok eleştirmiştik. Yani Adreno 320 o dönemde Snapdragon S4 Pro ile birlikte yetersiz kalıyordu. Sonrasında yavaş yavaş grafik performansı artmaya başladı ve şimdi artık doruklara ulaştı diyebiliriz. Tabii bunları söylerken şunu da eklemek gerekiyor. Oyun yapımcıları da boş durmadı ve oyunları var olan donanımlara göre daha iyi optimize etmeye başladılar. Ama işte Modern Combat 4 ekranlarda neyse kaymak gibi oynuyoruz oyunu.
Evet, hiçbir sıkıntısı yok. Zaten optimizasyonlar da yapıldı ama bu tabii ki full detayda oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Net bir şekilde çalışıyor. Tabii ki programcılar da alıştıkça oyunların performansı daha da fazla artacaktır diye düşünüyorum.
Tabii aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Bunda ARM'ın grafik birimi var. Mali-T 628. ARM'da hem sahip olduğu SDK yani uygulama geliştirme kiti hem de oyun yapımcılığıyla olan ilişkiler açısından bir avantaja sahip. Dolayısıyla orta uzun vadede de Mali grafik biriminin oyunlardaki performansın artmasını aslında bekleyebiliriz.
Evet, başka bir popüler oyuna geçelim. Mesela Need for Speed Most Wanted da yine sevilen oyunlar arasında yer alan oyunlardan bir tanesi. Ondan sonra da Real Racing herhalde görmek isteyecektir izleyenler.
Bu arada biz grafikle ilgili şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda Snapdragon 800 versiyonu da Adreno 330 var. Ancak Galaxy Note 3 Adreno 330'un sürücü güncellemeleri açısından en güncel sürücüye sahip. Yani bu cihazın Snapdragon 800 versiyonu da benzeri muadil donanıma sahip cihazlardan biraz daha yüksek grafik performansı sunuyor.
O da önemli bir detay aslında. Hem de baya önemli bir detay. Çünkü sürücü optimizasyonunun aslında LG G2'de de birazcık daha iyi yapılmasının sisteme daha olumlu yansıyabileceğini net bir şekilde gördük herhalde. Bu arada sistemle ilgili hani stabilizasyon konusunda konuşmak gerekirse oyunun biraz evvel çöktüğünü gördük. Bu yaşanabilen olaylardan bir tanesi. İlk başta telefonda hani bunu videonun sonunda anlatacağız oldukça fazla ama çökmeler ve kilitlenmeler çok fazlaydı. Samsung yavaş yavaş güncellemelerle beraber sistemi daha stabil, daha kararlı hale getiriyor. Tabii çökmeler sadece telefonla da alakalı değil. Oyunların da ne kadar donanıma hazır olduğunu burada sorgulamak lazım.
Sorgulamak gerekiyor ama TouchWiz o kadar fazla özelleştirme yapıyor ki Android çekirdeği üzerinde. Çoğunun zaten yazılım kaynaklı olduğunu her çıkan güncellemede telefonun daha stabil bir hale gelmesinden aslında anlayabiliyoruz.
Evet. Hani biraz evvel de oyun çöktü. Şimdi gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çalışıyor.
Ama zaten Need for Speed ilginç bir oyun. Çünkü pek çok cihaza aslında ilk başta olup sonra da markete gelen bir oyun haline geldi. Biraz burada elektronik arsa da top atmak gerekiyor.
Ama şu bir gerçek. Note 3'te ilk defa Need for Speed'i iOS cihazlardakiyle benzer bir performansta oynayabildiğimi gördüm Android bir cihazda. Çünkü bu oyunda hız hissi nedense diğer Android cihazlarda çok da net bir şekilde hissedilemiyor.
Yani. Aynı fikirdeyim. Hani Note 3 üzerindeki Most Wanted deneyimini ben daha önce başka hiçbir Android cihazla Snapdragon 800'de de dahil bu seviyede yakalayamadım.
Bir de grafikler onu. Çok daha keskin ve net duruyor. Tabii kameradan çok anlaşılabileceğini zannetmiyorum ama yani bu oyunun grafik modları herhalde şu anda olabilecek en maksimum seviyesinde açılıyor. Ve hep iOS bu konuda oyunlarda biraz daha avantajlıdır deriz ama ilk defa diyorum ya bir oyun iOS cihazda nasıl esnek ve rahat çalışıyorsa Note 3'te de öyle çalışıyor.
Ben bunu özellikle çevre yansımalarında çok sık gördüm. Aracın üzerine düşen yansımalar ve benzeri.
Arada mikrofon aslında hoparlör de kapanıyor. Bu arada onun da altını çizeyim. Hani elim yanlışlıkla oraya değdiğinde ses farkını anlıyordur izleyenlerimiz.
Zaten Snapdragon 800'ü cihazlarla da yan yana getirip oynadık. Hakikaten Note 3, Most Wanted'ın.
Evet. Altından Exynos'tan çok iyi bir şekilde kalkıyor. İnanılmaz akıyor oyun ya. Uçuyor resmen. Yani de bu kadar gösterim yeter herhalde buna. Herhalde sen Snapdragon X800 cihazları denediğinde en hızlı racing deneyimini G2'de yaşadım demiştin.
Aynen öyle.
Bakalım fikrin değişecek mi burada?
Tabii onu söylediğimizde Note 3'te
şu anda görebileceğin gibi olabildiğince akıcı bir geçiş ekranı var. Tamam ara sıra karenin yine ufak tefek böyle bir 30 kenin aşağısında ufacık indiğini görüyorsun ama hiç rahatsız edici değil. Burada dış kamera en zorlayıcı kamera. Ve şunu söyleyelim. Bu cihazda bu oyun inanılmaz keskin görünüyor. Herhalde olabilecek en yüksek grafik detayında açılıyor.
Ve çok akıcı hani.
Ya bir noktadan sonra yansımaları bunları da görebiliriz
bir noktadan sonra bunları anlatabilmek için cihazı alıp aslında oyunu oynamak gerekiyor.
Evet.
Oradan bazı bizim ifadelerimiz belki telefon ne kadar akıcı olduğunu yansıtmayabilir.
Ama hani şunu söylemek herhalde yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Real Racing 3'te Android tarafında şu an en hızlı Note 3'te çalışıyor.
Evet, Need for Speed'de olduğu gibi yine en akıcı deneyimi biz de Note 3'te yaşadık. Note 3 gerçekten tam bir canavar. Yani sadece fonksiyon olarak değil, size ek bir fonksiyonu da göstermek istiyoruz. Şimdi normalde oyun oynarken biri sizi aradığında tam ekran bir arama menüsüyle karşılaşırsınız ve bu çok rahatsız edici bir durumdur çünkü oyun arka plana gider. Samsung hazır 3 GB belleğim var, hiçbir şey arka plana atmama gerek yok demiş ve şöyle bir özellik de eklemiş. Şimdi Erdi beni arıyor ve ne yapıyor? Gördüğünüz gibi Erdi'nin beni aradığını gösteriyor. Kabul edip reddetme seçeneklerine sahibim. Oyun hala da pencerede açık. Reddediyorum ve oynamaya devam ediyorum.
Bu standart olarak açık gelmiyor mu? Bunu arama kısmından seçmemiz gerekiyor. Çok ince düşünülmüş bir detay. Sadece oyun değil, örneğin hani film izliyoruz diyelim. İşte yani birden arama ekranı gelmesinin yerine.
Evet, menüde seçili gelmiyor. Menüde seçtiğimiz anda aktif oluyor. Yani ek bir şey yüklememize gerek yok aktif olması için. Çok kullanıcının her ihtiyacı düşünülmüş. Çok ince bir detay. Benim çok hoşuma gitti.
Benim de çok hoşuma gitti. Oyun ve filmlerde özellikle.
Çünkü bu cihazın artık Samsung bir multimedya cihazı olduğunu farkında ve insanların tam ekran bir şeyleri görmek isteyeceğini biliyor. Son oyunumuz ise Dead Trigger 2 olacak.
Yeni çıktı bu da.
Çok taze bir oyun bu da. Ve Dead Trigger 2'nin gerçi birçok seçeneği var. Yani birçok cep telefonda oynanacaktır ama biz en yüksek grafik ayarlarında şu anda bir oyuna girip göstermek istiyoruz sizlere.
Nvidia'nın katkılarıyla hazırlanan bir oyun. Biraz bunu Tegra 4'te görmek lazım.
Evet, Tegra 4'te bakmak lazım.
2 çok başarılı oldu. İnsanlar hani Android telefonunu da kurmayan yoktur diye tahmin ediyorum herhalde.
Aynen.
Ücretsiz olması itibariyle. Bakalım ikincisinde grafik kalitesini ne seviyeye çıkarmışlar.
Cep telefonlarının hani oyun konusundaki geleceğini net gösteren bir oyun olmuş. Ben deneme fırsatı buldum biraz Erdi.
Hani böyle yıllarca bilgisayarımızda her formattan sonra kurduğumuz standart yazılımlar vardı. İşte WinZip kuruyorduk.
Dead
işte
Trigger'da bunlardan biri değil mi?
Android için o uygulamalardan bir tanesi aslında.
23 milyondan fazla kez Android cihazlara, daha doğrusu mobil cihazlara indirilmiş bir oyun. Evet ve yüklendi. Şu anda bir yüklenme sürecini açtıktan sonra.
Grafiklerde ciddi bir gelişim var.
İnanılmaz olmuş onun grafikleri. Yani birkaç sene öncesinin bilgisayar oyunları gibi grafiklere sahip.
Yani hakikaten bir sonraki jenerasyon konsol, ya şu anki mevcut konsolların seviyesini akıllı telefonlarda yakalayacağız gibi görünüyor.
Ben de öyle düşünüyorum ve güzel bir şey yapmışlar. Ateş etmek için trigger'a basmamıza gerek yok. Otomatik, eğer hedef alıyorsak o anda bir düşmana.
Ekrana dokunmak yeterli gibi görünüyor.
Yok, hayır. Yani döndürmen yeterli. Ekrana direkt ateş ediyor. Yani ben bir şey yapmıyorum. Sadece hedef almam yeterli ateş etmesi için. Zaten aslında mantıklı, hedef alıyorsam ateş edeceğim demektir düşmana.
Bu hakikaten kullanım kolaylığı sağlamış. Çünkü birinci oyunda özellikle hedefi işaretleyip seçip daha sonrasında
evet,
diğer
ateş tuşuna basmak.
Tuşuna basmak özellikle küçük ekranlarda sıkıntı yaratabiliyordu.
Zaten zombi bu yani. Öldürmeden ne yapacaksın? Arkadaş olacak değiliz.
Otur hava çekecek hali yok evet. Ya. Hadi gelin gruba girelim, hava çekelim.
Evet, görülebileceği gibi oyunda herhangi bir sıkıntı yok. Net bir şekilde çalışıyor. Hatta bir de şunu levyeyi göstereyim. Half-Life'dan alışık olduğumuz silahımız.
Bunu kim akıl ettiyse oyunlara sokmaya.
Evet, gerçekten öyle. Evet, bir yaratık sesi duydum. Ooo, feci indim. Ama yine dostumuz makinalı tüfek. Kapı açma konusunda her zaman avantajlı.
Çok keyifli olmuş, çok beğendim açıkçası.
Evet, gerçekten öyle. Oyunlar ardından istermiş. Da aslında Centic test tablolarına geçelim istersen Erdi. Centic test tablosunda Note 3'ün yanına herhangi bir telefon koymadık. Çünkü biz donanım haberi olarak hep söylüyoruz. Centic testler kesinlikle bir telefonun diğerinden daha iyi bir deneyim sunduğunu göstermezler. Ama siz illa ben puan oynamak istiyorum diyorsanız, benim için puan çok önemli arkadaş diyorsanız alın Note 3'ün puanları burada. Hatta hile mi yapıyor, yapmıyor mu diye birçok tartışma da oldu sektörde ama.
Hilesiz en hızlı oldu aslında, anlaşıldı zaten.
Evet ama şöyle bir şey var Erdi. Eğer skoru çok yüksek almak istiyorsan bu telefon en yükseği veriyor. Benchmark'ın amacı nedir ki zaten? Neyi veriyor yani? Günün sonunda neyi anlatıyor?
Ya dediğin doğru. Testlere bakılarak, sentetik test sonuçlarına bakılarak bir akıllı telefon alınmaz. Biz burada ekran kartı testi yapmıyoruz. Yani bu telefon sadece oyun oynatmak için tasarlanmış evet. Bir telefon da değil. Sadece
sesli görüşme yapmak için tasarlanmış bir telefon da değil. Sadece internete girmek için tasarlanmış bir telefon da değil. Al işte hani SunSpider'da Tegra 4 en yüksek performansı veren platform ama bugün Tegra 4 kullanan cihaz yok. Isındığından dolayı çünkü. Bir telefon ısınıyor mu? Plomu ne kadar? Ekran parlaklığı seviyesi ne kadar?
Kullanıcı deneyimi.
Toplamda işte oluşan bu kullanıcı deneyimi en önemlisi.
Evet.
Ama işte kullanıcılar kendi telefonlarını kıyaslayabilmek açısından biz zaten şu an tablolar ekranlara geliyor.
Kıyaslayabilirsiniz.
Kıyaslayabilirler.
Eğer önemliyse onlar için tablolar burada.
Testlerde hile konusu çok ayrı bir tartışma konusu ama şu var. Bu telefon hilesiz haliydi yani. Standart haliydi. O ileride aradığımız haliydi. En hızlı Android telefon olmayı başarıyor. 3 GB bellek var. En hızlı işlemcilerden bir tanesine sahip. Dolayısıyla eğer sentetik testleri kriter alan kullanıcılarımız, takipçilerimiz varsa kendi telefonlarını kıyaslayabilirler. Zaten orada da tepeye oynayan bir telefon.
Plomu konusu geldiğinde de 3200 mAh'lik bataryanın telefonu bir gün boyunca açık tutmayı başardığını görüyoruz. Hani webde görebilirsiniz işte 13 saat video izletti, 9 saat webde gezdik falan diye ama genel olarak kullanıma baktığımızda 3 saatlik mesajlaşma, web gezintisi, işte programlara girip çıkma gibi işlevler, 1 saat telefon görüşmesi dediğinizde telefon 13 saate yakın açık kalabiliyor. Hı hı. Yani bu zaten günlük kullanım böyle bir şey. Yani açıp da bir adam 13 saat zaten bunda video izlemiyor bir günde.
Sadece hani ekran boyutu itibariyle belki pil biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü hani G2'ye bakıyorsun işte 5.2 inçte 3000 mAh. İşte Motorola'ya bakıyorsun 5 inçin altında 3600 mAh'ler sunan
yani ekran açık kalma
vardı.
Süresi 5 saati bulmalıydı.
Bulmalıydı hani bir gün üzerinde plomu sunabilmeliydi artık bu telefonlar bakıldığında. Yani Samsung bu telefonu 3200 mAh koymuş ama tabii bakıldığında pil değiştirilebiliyor. Burada Samsung'un daha büyük kapasiteli pilleri de var. Bazıları arka kapağı biraz şişirse bile günün sonunda daha uzun pil ömrü elde edebiliyorlar.
Seçenek var sonuçta.
Seçenekler var. Değiştirilebilir pilin olması o pil kapasitesindeki beklentilerimizin altında kalma olayını biraz hani toparlıyor gibi.
Isınma konusuna gelirsek eğer telefon ciddi şekilde ısınmıyor. Yani menüde falan gezerken bu tip böyle çok aşırı ısındığını hissetmiyorsunuz. Oyunlara girdiğinizde ya da özellikle güneş altında çalışıyorsanız ki ekran güneş altında oldukça görülebilir bir şekilde, net bir şekilde görülebiliyor, parlak bir ekrana sahip. Bu sefer şu kamera bölgesinde bir sıcaklık hissediyorsunuz. Telefon ısınmaya başlıyor çünkü ekran parlaklığını %100'e alıyor sırada. Özellikle beyaz ekranlı bir web sayfasına falan bakıyorsanız AMOLED ekranların zayıf noktalarından bir tanesi beyaz ekranda inanılmaz güç tüketmeye başlıyorlar. Pil de burada ısı yaymaya başlıyor çünkü çok fazla enerji çekiliyor üstünden. Bu sefer telefonun ısındığını hissediyorsunuz. Ama bazen webde kullanıcıları görüyorum. Telefonum aşırı ısınıyor diyorlar. Büyük ihtimalle onlar bundan önceki telefonlar için de aynısını kullanıyorlardı. Çünkü akıllı telefonlarda ısınmayan telefon yok. Ha, Tegra 3 telefonlar aşırı ısınıyordu.
Aşırı ısınıyordu. Evet, özellikle One X'in derece ısınmasını çok yakından biliyoruz. Ama tabii şöyle bir durum var. Büyük ekranlı telefonlarda ısı dağılımı daha kolay gerçekleştirildiği için ısı daha çabuk atılıyor.
Doğru.
Hani ben Note 3'te oynanırken daha sonra LG G2'ye geçip LG G2'yle oynanıyordum ama şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. G2'de kasa daha küçük olduğu için ısı iki yerde de daha rahat hissedilebiliyor ve bu size rahatsızlık verebiliyor
bunda
zaman
zaman.
Bunda
sadece arka bir bölgede toplanıyor çünkü çok geniş bir kasaya
dediğim
sahip.
Dediğim gibi
zaten.
Dolayısıyla kasanın büyük olmasının ısı dağılımı konusunda bir avantajı var. Yani bu arada sık sık LG G2 diyoruz ama farklı kategorilerde telefonlar. Onun da altını çizmek
evet,
gerekiyor.
Evet doğru. Sadece telefonu, popüler telefon olduğu için telaffuz ediyoruz.
Merak edilen telefon olduğu için sık sık bile getirdik onu. Isı konusunda ben kullanıcıların çok fazla takmasını, dert etmesini aslında önermiyorum çünkü şöyle bir durum var artık. Üretim geometrisi de gelişmeye başladı. İşte 28 nanometre işlemciler. Bir sonraki jenerasyon 20 nanometreye geçeceğiz. Zaten tüm telefonları şöyle masanın önüne koyduğumuzda neredeyse hepsinin benzer platformlara sahip olduğunu görüyorsun. Snapdragon 800 kullanan belli sayıda telefonlar var. Samsung işte 800'ü de kullanıyor. Kendi platformunu da kullanıyor. Dolayısıyla çoğu benzer bir ısı profili çiziyorlar bizlere. Yani büyük ekranlı telefonların bir avantajı var. Note 3'te öyle çok rahatsızlık edici seviyede ısı sorunu çıkarmıyor.
Isı sorunu çıkartmıyor evet. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Videonun sonuna geldiğimizde ise evet malzeme kalitesi geliştirilebilirdi. Evet pili daha büyük olabilirdi diyebiliyoruz ama net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki Note 3 şu anda Android camiasında alabileceğiniz en iyi telefon olmuş durumda. 5.7 inç büyük bir ekrana sahip ama görebileceğiniz gibi tek elle kullanım kolaylıklarını da her türlü sağlamış durumdalar. Yani kullanım konusunda eğer büyük ekran taşıyabiliyorum diyorsanız daha iyisi piyasada yok. Birçok rakibi var. Birçok büyük ekran telefon gördük. Ama derli toplu hepsi bir arada sistemi şu an Note 3 sunmuş durumda. Note 3'ün bir güncellemesi geldi. Bu güncellenmiş haliyle beraber performansını sizlere gösterdik. Güncellenmemiş halinde çökmeler, masa üstündeyken reset atmalar, kendi kendine kilitlenmeler oluyordu. Samsung bunun üstüne de oldukça fazla gitmiş durumda. Gördüğünüz gibi video boyunca da o kadar kullandık. Sadece bir tane oyunun göçmesi dışında ciddi bir problemle karşılaşmadık ki ben o güncellemeyi aldıktan sonra bir haftadır aktiftir kullanıyorum. Bir haftaya yakın oldu. Sıkıntı yok artık.
Ben de şunu söyleyebilirim Mesut. Galaxy Note 3 büyük ekranlı telefonlardan hoşlananlar için şu an piyasadan alınabilecek en iyi telefon. Rakiplerine bakıyoruz. İşte Huawei Ascend Mate var 6 inç büyüklüğünde. Donanım anlamında zaten rakibi evet. Değil. Sony tarafında Xperia Z Ultra var. ekran anlamında zaten artık onu telefon olarak değerlendirmek doğru değil. Kaldı ki bir sürü eksiği var. İşte kamerasının flashsız olmasından tut da kaleminin olmamasına kadar pek çok eksikten bahsedebiliriz. LG G Pro'dan bahsediyoruz. O da yavaş yavaş hani bir eski jenerasyon gibi görünmeye başladı. Çünkü donanım anlamında da işte platform anlamında daha eski bir platforma sahip. Kaldı ki bu telefonun Android ekosistemine getirdiği ilkler var. İşte 3 GB bellekten bahsediyoruz. Bu önemli bir detay.
Bu hani güncellemeler konusunda önünü çok açıyor.
Önünü çok açıyor. Kaldı ki bu telefonun hemen sonra Samsung Galaxy S4'ün 3 GB bellekli özel bir versiyonunu hazırladı. Muhtemelen Türkiye'ye gelmeyecek ama uzak doğuda elde edilebiliyor. Hani sahip olduğu teknik donanımlar anlamında, tek elle kullanım anlamında ki büyük bir ekran olmasına rağmen pek çok nokta tek elle kullanılabilir bir yapıda ki isterseniz tek elle kullanım için özel modu da tercih evet. edebiliyorsunuz. Benim gibi bir ele sahipseniz ona bile gerek kalmadan tek elle kullanabiliyorsunuz. Ve belki daha da önemlisi şunu söylemek istiyorum. Hani bir telefonun daha fazla donanım ve daha büyük ekranı bir önceki jenerasyondan benzer seviyede de daha küçük bir kasada sunabileceğinin bir göstergesi oldu Galaxy Note 3'te. Eğer dediğimiz gibi büyük ekranlı telefon kullanım konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa şu an piyasadaki en iyi Android telefon.
Evet, en iyi Android telefon bu gerçekten. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyoruz. Ya bunu nasıl söylüyorum? Bu 2 günlük, 3 günlük kullanım ardından çekilmiş bir inceleme değil. Hani ben büyük ekranlara karşı biraz önyargılı bir insandım ve benim için büyüklük 5 inçte sınırlıydı arkadaşlar. Note kullanıcısı erdidir aslında ve o bana hep söylerdi. Kullanmaya başlasan aslında alışacaksın diye. Note 3 geldiğinde de özellikle ben kullanmaya başladım. Çünkü büyük ekran telefonların karşı bir önyargının kırılması lazım benim tarafımda. Ve şunu söyleyeyim. Bu telefondan sonra hani başka bir telefon elinize almak istemiyorsunuz. Samsung son noktayı koymuş. Eğer büyük ekran telefonlara karşı böyle kesinlikle olmaz diye bir kuralınız yoksa bir gidin deneyin derim. Taşınabilirlik konusunda bir sıkıntı yaratmıyor. En azından her şeyin bir arada olduğu, tüm sorunlarınıza çözüm bulabileceğiniz bir cihazı sürekli olarak cebinize taşıyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Sizi biraz beklettik biliyoruz ama bizim videolarımız böyle oluyor. Biz kullanmadan en iyisi dediğimiz zaman buna emin olarak en iyisi diyemeden video çekmiyoruz arkadaşlar. G2 de bu video ardından sizlerle olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.